Ayrım 5.
Sayfa 86. Ailenin ortaya koyduğu tutumun körlerde kişilik gelişimine etkisi. Ana baba ve çocuk arasında özellikle küçük yaşlarda kurulan bilinç dışı iletişim ve etkileşim en güçlü ilişki biçimidir. İlişkinin önemli bir kısmı hareketler, tatlı konuşma, okşama ve benzeri sözel iletişimin dışındaki şekillerde yürümektedir. Çocuğu kör olan ailelerin sergileyeceği tutumlar, onun özrünü benimseyerek alışması ve buna uygun hareket etmesi, öte yandan kendilerinin bu soruna yaklaşımını ve çözümü konusunda seçeceği yöntemi basitleştirebileceği gibi, içinden çıkılmaz hale de getirebilir. Bu açıdan sergileyeceği yaklaşımın nedenli önemli olduğunu kavrayabilen ana babaların, çocuklarının gelişimini ve yaşadığı koşullara uyumunu hızlandırabilmek için daha erken bir dönemde nasıl davranması gerektiğini öğrenmesi ve bu konuda ana babalara yol gösterilmesi gerekmektedir. Ne var ki her durumda geçerli olabilecek ilkeler ya da reçeteler önermek mümkün değildir. Çocuğun özrüne olan yaklaşımları ve özürle gelen sorunları çözmek için izleyecekleri yolları, ana babaların sahip olduğu psikolojik dinamiklerine, yaşamda tuttukları yollara, yöneldikleri hedeflere ve birer birey olarak kendilerini ortaya koyuş düzeyiyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Çocuğa yaklaşımları ve sorunları çözmek için izleyecekleri yollar büyük ölçüde bu değişkenler tarafından belirlenmektedir. Buna bağlı olarak ana babaların gösterdiği kişilik özelliklerine ve kendilerine özgü izledikleri yöntemlerle yaşam içindeki etkinliklerinin bütünü içinde diğer sorunlara yaklaştıkları gibi bu soruna da yaklaşacakları doğal bir sonuçtur. Bu temel çıkarsamaya bağlı olarak şöyle bir çıkarsama daha yapılabilir. Öyleyse bu özel sorunun çözümü konusunda ana babalara yapılabilecek en iyi yardım şekli, onların bireyler olarak ortaya koyduğu faaliyetin tümünü ilgilendiren bir yardım olmalıdır. Bu sayede kendi duygularını daha iyi anlayabilen ve bu anlama çerçevesinde gelişen bir yaklaşım ve davranış biçimi benimseyen ana babalar, kendi çocuklarının özrünü daha sağlıklı, daha yapıcı algılama yoluna girer ve dolayısıyla çocuk da ana babada oluşan böyle bir gelişmeyi çabucak hisseder ve benimser. Ailenin çocuğunun özrüne alışmasını çabuklaştırabilecek en iyi yöntem, ana babalarla yürütülecek terapi çalışmalarıdır. Bu amaçla tek tek kişilerle ya da grup halinde terapi yapılmalıdır. Bu terapinin grup terapisi şeklinde yürütülmesinin bir başka önemi daha vardır. Toplumun çoğunluğu tarafından bilinmeyen ve yaşanmayan, buna karşın her özürlünün gösterdiği bireysel özelliklerin farkında olan ana babaların bir araya geldiğinde, duygularını ve sorunlarını paylaşarak hem kendilerine hem de çocuklarına olan yaklaşımlarını geliştirebildiği unutulmamalıdır. Heisler, 1972, sayfa 5-6 ve 8. Bugün için hala aile kurumu çocuğun içinde doğduğu, büyüdüğü, geliştiği, kişiliğini oluşturma sürecinde en fazla etkilendiği toplumun en küçük yapı taşı durumundadır. Bu genel doğru çocuk kör olarak doğduğunda ya da erken yaşlarda kör olduğunda nasıl bir değişim göstermektedir? Zommers, 1944, ailelerin tutumuyla kör gençlerin kişilik gelişimi ve sergilediği kişilik özellikler arasında ilişki bulunup bulunmadığını 143 kör genç üzerinde araştırmıştır. Araştırmaya katılan yetişme çağındaki körlerin kişilik gelişim ve gösterdiği kişisel özellikler üzerinde ailelerinin onlara yönelik tutum ve tepkilerinin önemli rol oynadığı saptanmıştır. Araştırmada ana babaların kör çocuklarına gösterdiği tutum ve tepkilerin 5 farklı özellik ortaya koyduğu bulunmuştur. 1. Çocuğunu ve özrünü olduğu gibi benimseme. 2. Çocuk ve özrünü yok sayma şeklinde ortaya çıkan reddetme. 3. Kör çocuğu aşırı koruyucu bir tutum sergileme. 4. Çocuğu gizli ve kılık değiştirmiş şekilde istememe tepkisi. 5. Çocuğu istemediğini ve benimsemediğini açıkça ortaya koyma. Yukarıda sıralanan 5 çeşit tutum ve tepkiden özellikle gizli ve açık ortaya koyan benimsememe, istememe tepkisi ile aşırı koruma durumunu çocukların normal gelişimine en fazla engel olan durumlar olduğu kabul edilmektedir. Bu gençlerin ana ve babalarıyla yapılan görüşmelerde kör bir çocuğa sahip olmanın genel olarak bunalım ve üzüntü kaynağı olduğu belirlenmiştir. Ana babalar arasında vaka incelemeleri yapılmış ve kör çocuğa sahip olmanın ne gibi duygusal çatışmalara yol açtığı araştırılmıştır. Duygusal çatışmalara yol açtığı saptanan belli başlı 4 neden şöyle sıralanabilir. 1. Bazı ana babalar Tanrı'nın kendilerini cezalandırmak için kör çocuk verdiği inancındadır. 2. Kimi ana babalar kör çocuğa sahip olmanın kendilerinde zührevi bir hastalık bulunduğu kuşkusunu taşımaktadır. 3. Bazı ana babalar geleneksel kuralları çiğneme, karı koca arasında geçimsizlik, çocuk düşürmeye yeltenmek gibi uygun görülmeyen hareketlerin sonucu çocuklarının kör olduğu görüşündedir ve bu nedenle büyük bir suçluluk duygusu yaşamaktadır. 4. Bazı ana babalar da kör çocuğun kendilerinde kalıtsal yetersizlik gibi onları küçük düşürücü bazı nedenleri anımsatıyor olması ve bunu diğer insanlara yansıtması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Zommers, 1944, sayfa 104. Zommers'in kör gençlerin gösterdiği çeşitli kişilik özelliklerini inceleyen geniş kapsamlı araştırması başka bulguları da ortaya çıkarmıştır. Buraya kadar incelenen konulara ışık tutması bakımından bunlara da kısaca değinmekte yarar bulunmaktadır. Araştırmada kör gençlerin toplumsal ve kişisel uyum sürecinde gören akranları için belirlenmiş normların altında kaldığı saptanmıştır. Kör kızlar için belirlenen sonuçlar erkeklerinkine göre biraz daha elverişli bulunmuştur. Elde edilen belki daha önemli bir sonuç kitabın önceki bölümlerinde yer verildiği gibi körlerin sorunlarının görme yokluğundan değil, bu fizyolojik durumun ortaya çıkardığı yetersizliğin toplumsal ilişkilerde engeller oluşturmasına dayanmaktadır. Buna göre körlerde rastlanan duygusal düzensizlik ve toplumsal uyumsuzluk durumu görmemekten çok toplumun körlere gösterdiği tavır ve tepkilerinin sonucu şeklinde gelişmektedir. Araştırmanın önemli bulgularından birisi de şudur. Kör gençlerin farklı yanıtlarla ortaya koyduğu birbirinden çok farklı kişilik özelliklerinin körlüğün ortaya çıkardığı ortak bir yön olmadığıdır. Araştırmanın bir başka ilginç bulgusuna göre, ileride bulunabilecek, iş sağlanabilecek geçim ve güvenlik konularında körler arasındaki bunalım ve tasalar, görenlerle karşılaştırıldığında daha yaygındır. Enç, 1972, sayfa 47-48. Somers ve bazı başka araştırmacılar, ana babaların tutum ve davranışlarının kör çocuğun temel alışkanlık kalıplarının oluşmasında en önemli etmeni oluşturduğunu öne sürmektedir. Ne var ki ana babalar genel olarak toplumun tutumlarını çocuklarına yansıtacağı için Somers bile bir bireydeki kişilik gelişim sorunlarıyla ilgilenirken yapılması gereken şeyin çevreden gelecek tepkilerin önemli bir şekilde almasına çalışmak olmalıdır demektedir. Somers kör çocuğun ve onun en yakın ilişkide bulunduğu kimselerin eğitimiyle toplumun genel anlamda eğitilmesinin eş zamanlı yürütülmesinin gereğine değinmektedir. Sonuç olarak Zommers kör çocuğun eğitiminde ailenin, okulun, içinde bulunduğu çevrenin yerine getirmesi gereken işlevleri şu şekilde formüle etmektedir. Kör çocuğun istenen şekilde eğitilebilmesi için ev ortamının, okulunun, içinde yaşadığı yakın çevrenin ve genel olarak toplumun çocuğun gerçeklerine ve sorunlarına sıcak bir yaklaşım göstermesi, bu yaklaşımı ona acıma şeklinde değil, bağımsız hareket etmesini ve kendi başına karar vermesini destekler nitelikte olması, bir yandan da onun aile çevresine katkıda bulunan, içinde yaşadığı toplumun yetişkin bir üyesi olacak şekilde başarılar elde etmesine, yardım etme yönünde bütün davranışların eş güdüm içerisinde yürütülmesi. Dipnot, Zommers, 1944, sayfa 106, Ten Broek, The Neurotic Blind and the Neurotic Sighted, Twin Psychological Fallacies, NFB, 1951. Körlerin halinden körler anlar şeklinde daha önceden bir araştırma sonucu olarak verilen görüşten hareketle, körlerin bazıları eşlerini ya da karşı cinsten arkadaşlarını kendi grubundan seçme eğilimi gösterdiği bir gerçektir. Bu düşünceye göre kendi grubundan olmasa bile başka tür bir özürü bulunan ya da toplumda avantajsız durumdaki bir başka azınlıktan gelen karşı cinsten kimselerle daha rahat anlaşılabileceğini düşünmektedirler. Özürlü çiftler arasında kurulmuş bu tür ilişkiler toplum tarafından geniş kabul görmekte ve desteklenmektedir. Önceki bölümlerde sunulan bir başka araştırmanın sonucu olarak, gören kimselerin kör çocuk doğabileceği endişesiyle, körlerle yakın ve ailevi ilişkiler kurmaktan uzak durması, böyle bir desteğin gösterilmesine önemli bir paya sahip olsa gerektir. Görenlerin bu çeşit ilişkileri körlerle aklından bile geçirmemesinin yarattığı kendinden utanma duygusunun dışa vurulması şeklinde, körleri birbiriyle mutlu etme duygusu ve çabasına ek olarak sürekli acı çeken en azından birbiriyle mutluluğu yaşamasının görenlerde uyandıracağı haz duygusu bu desteğin büyük olmasını sağlamaktadır. Birbirini seven iki körün bir anda gazete manşetlerine çıkabilmesi ya da çeşitli yardım kuruluşlarının cömertliğine mazhar olması bundandır. Hatta çiftin sahip olduğu özür türü ya da türlerinin aile yaşamını kolaylaştırabileceği kadar zorlaştırabileceği gerçeğini ve özellikle özürlü çocuk dünyaya gelme olasılığının bu çiftler arasında daha kuvvetli olduğu göz ardı edilircesine bu yoğun ilgi ve yönlendirmede bir sakınca görülmemektedir. Görenlerin körlerden uzak durma nedenleri ve uzak duruş şekillerinin diğer yansımalarına kitabın önceki bölümlerinde yer verilmişti. Görenler arasındaki evliliklerde eşlerden biri herhangi bir nedenle kör olursa bu yeni durum ilişki üzerinde nasıl bir etki yapmaktadır? Normal olarak aile bir yandan üyeleri arasındaki hassas dengeleri koruma kaygısıyla hareket ederken diğer yandan sürekli olarak grup içi gerginliklerle uğraşmak zorunda kalmaktadır. Eğer ortaya çıkabilecek gerilimler uygun yöntemlerle çözümlenmeyecek olursa, bunlar zaman içinde daha karmaşık ve yoğun, içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Bu durum uzun dönemde aile bireyleri arasında istikrar ve güven duygusunun yok olmasına yol açabilir. Aile içi ilişkiler bu düzeyde yürürken üyelerden birinin örneğin kör olması aile bireyleri arasında var olan ve zaten hassas dengelerle yürüyen ilişkiyi bozucu bir etki yapabilir. Sonuç olarak aile bireyleri arasında daha büyük huzursuzluklara ve gerilimlere yol açabilir. Böyle bir körlük durumu ortaya çıktığında aile daha büyük zararları önleyebilme çabasıyla çeşitli savunma mekanizmaları geliştirebilir. Kendini suçlama, başvurulan savunma mekanizmalarının başında gelir. Yukarıda sunulan Zommers'in araştırmasının sonuçlarında görüldüğü gibi, aile bireyleri körlüğün ortaya çıkışını bazı ahlaki ve sosyal kurallara uymamanın, işlenmiş bir günah ya da suçun işareti şeklinde ortaya çıktığını düşünebilmektedir. Farrell, 1950, Rus Alem 1972, sayfa 48. Eşlerden birisinin kör olmasıyla diğerinin suçluluk duygusuna kapılması, ilişkinin sağlıklı yürümesine kuşkusuz yardım edici bir durum değildir. Böyle bir ilişki eğer hala sürüyorsa eşitler arasında yürüyen bir ilişki olmaktan çıkmış, suçluluk duygusuyla acıyan ve acınan ilişkisine dönüşmüştür. Yapılan bir araştırmaya göre eşlerden kadın özürlü olduğunda erkekler genellikle eşlerini terk etmekte, erkek özürlü olduğunda kadınlar genellikle eşlerinin yanında kalmayı seçmektedir. Tek başına bu sonuç bile özürlü olma durumunun evlilikte hassas yürüyen dengelere ne büyük bir sarsıcı etkisinin olabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak eşlerin ortaya çıkan özür durumuna gösterdiği tepki içinde yaşanan topluma ve kültüre göre az ya da çok değişiklik gösterebilmektedir. Körlüğün cinsel güç üzerinde yaptığı olumsuz etkiye başka bir yerde değinilmişti. Bu olumsuz etkileyiş bir yandan cinsel gücün azaldığı şeklindedir. Diğer yandan halk arasında kör tuttuğunu şeklinde ifade edilen başka bir inanca göre bu olumsuzluk toplum değerlerini dikkate almaksızın ortaya konan abartılı, saldırgan bir cinsellik şeklinde kendini dışa vurmuş olabilir. Burada diğer konularda olduğu gibi cinsellik alanında da sanki körlerin normal bir yaşantısının olamayacağını düşünmek şeklinde özel bir çaba gösterildiği dikkati çekmektedir. Ya cinsel gücü yoktur ya abartılı saldırganlık düzeyinde vardır, ortası yoktur. Bu yanlış düşünceye göre cinsellik içeren ilişkiler körlerle düşünülmemelidir. Yani körlerden bu yönden de uzak durmak yakın olmaktan daha hayırlıdır. 1991 yılında düzenlenen 1. Özel Eğitim Konseyi'ne sunulan bir raporda yetersizliği belirlenen çocuklar için aile danışma merkezleri kurulması ve bu merkezler aracılığıyla ailelerin yetersizliğe ilişkin yönlendirilmesi ve desteklenmesi amaçlanmalıdır şeklinde bir görüşe yer verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda hedeflenen çalışmaları ön rapor şu şekilde sıralamaktadır. 1. Aile danışma merkezleri oluşturma. 2. Mevcut diğer merkezler ve aile danışma merkezleri aracılığıyla ailelerin bilgilendirilmesi. 3. Aile eğitim programlarının hazırlanması ve programların uygulanması. Ailenin yönlendirmelere bağlı olarak özürlü çocuğun eğitim programlarına katılmasının ve desteğinin sağlanması. Yukarıdaki hedeflere ulaşılabilmesi için rapor öncelikle aşağıdakilerin gerçekleştirilmesini öngörmüştür. 1. Aile eğitim programlarının araştırmalar çerçevesinde oluşturulması, yetersizliği belirlenen kurumların aileye eğitim verecek nitelikte yeniden düzenlenmesi, personelin yetiştirilmesi. 2. Aile eğitim programlarının pilot projelerle yaygınlaştırılması, el kitapları, paket programlar, seminer, kurslar ve yaz programları hazırlanabilir. 3. Hastaneler, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı, aile danışma merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri, özel eğitim merkezleri ve üniversiteler bu konuda çalışmaları ortak paralellik içinde yürütmelidir. Buradaki ana amaç ailenin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi olmalıdır. Dipnot: TC Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı, Görme Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri Ön Raporu, 1. Özel Eğitim Konseyi 13-15 Mayıs 1991, Ankara 1991, MEP 1991. Göz doktorlarının körlüğe yönelik tutumları. Göz doktorları göz patolojisi üzerine uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır ve görme bozukluğu şikayetiyle gelen hastayı muayene ederek hastanın görme gücünü ne ölçüde kaybettiğini saptayan, geriye kalan görme gücüyle neleri ne şekilde görebileceğini belirlemeye çalışan, hasta için en uygun düzeltici destek hizmetinin rehabilitasyon şeklinin ne olacağını kararlaştıran kimsedir. Ayrıca göz doktorları gerekiyorsa yapılacak cerrahi müdahaleye karar vererek ameliyat sonrası bakımını ve gözün ameliyat sonrası durumda fiziksel sınırlara göre nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmakla göz ve görmeyle ilgili son derece önemli kimseler durumundadır. Bu ifadelerden anlaşılacağı gibi göz doktorları körlerin rehabilite edilmesi ve eğitilmesi, hatta gerek duyulabilecek her türlü araç gereç konusunda karar verilirken başvurulan önemli ve yetkili sayılan kimselerdir. Kuşkusuz bu nedenle göz doktorlarının yalnızca göz patolojisi ve görme konusunda değil, aynı zamanda körlerle ilgili diğer konularda da uzmanlaşmış olması beklenmektedir. Ortak yanlar bulunmakla birlikte göz doktorlarının her yönden birbirine benzediğini söylemek doğru değildir. Bazıları tıbbın daha çok sanat olduğunu gösterircesine mucizevi ameliyatlarıyla ün yaptığı halde körlerle ilgili konularda çok az bilgileri olabilmektedir. Buna karşın tıbbi yetenek yönünden sıradan başka bazı göz doktorlarının körler konusuna daha fazla ilgi duyduğu bir gerçektir. Bu durum göz doktorları arasında da körlüğe ve körlere yaklaşımın aynı düzeyde olmadığına işaret etmektedir. Kimi göz doktorları körlüğü mesleki açıdan yaşanan bir yenilgi olarak algılamakta ve ona psikolojik bir uzaklık duyabilmektedir. Buna karşın bazı göz doktorları körlük ve körlerle ilgili çalışmalarda özverili şekilde görev alarak bu konuya olan ilgilerini ortaya koymaktadır. Bu durumun önemini kavrayan körlerle ilgili kuruluşların yöneticileri ve özellikle rehabilitasyon uzmanları, göz doktorlarının bilgilenmesi ve doğru yaklaşım benimseyebilmesi için çalışmalar yapmayı önemli saymaktadır. Rusalem, 1972, sayfa 35. Feinstone ve Gold, 1959, göz doktorlarının körlüğü ve körleri nasıl algıladığına ilişkin 180 göz doktoru arasında gerçekleştirilen kapsamlı bir anketin sonuçlarını rapor etmişlerdir. %34'ü göz doktorlarının rolünün hastanın ihtiyaç duyduğu rehabilitasyon hizmetleri konusunda rehberlik etmeyi, %46'sı hastaların ilerideki sosyal ve duygusal uyumuyla ilgilenmeyi içerdiğini belirtmiştir. Grubun 2/3'e yakını göz doktorunun kişinin gözlerini kaybetmesinin önüne geçemiyorsa ona boş yere ümit vermesinin doğru bir davranış olmayacağını düşünmektedir. Araştırmaya katılan göz doktorları körlüğün getirdiği sorunları şu şekilde sıralamışlardır. Ekonomik, sosyal uyum, gezip dolaşma. Araştırmaya katılan göz doktorlarının %38'i çoklukla görmeyen hastalarını mesleki rehabilitasyona yönlendirdiğini, %22'si ise hastalarına optik yardımcı araçlar konusunda geniş bilgi verdiğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan doktorları körlere götürülen rehabilitasyon hizmetleri konusundaki bilgilerini herhangi bir eğitimden çok kendi deneyimleriyle öğrendiğini belirtmiştir. Feinstone ve Gold hastalarına rehabilitasyon hizmetleri konusunda daha geniş bilgi verebilecek durumda olan göz doktorlarını, araştırmaya katılan diğer doktorlara göre kör kimselerin duygusal, kişiler arası ve ekonomik uyum sorunlarına daha duyarlı olduğunu, göz doktorlarının yerine getirmesi gereken rolü daha geniş kapsamlı düşündüklerini saptamışlardır. Ayrıca körler ve körlükle daha yakından ilgilenen bu doktorların hastanelerde ve çeşitli toplumsal kurumlarda çalışma konusunda araştırmaya katılan diğer doktorlara göre daha fazla deneyime sahip olduğu saptanmıştır. Rusalem, 1972, sayfa 36-37. Simmons, 1966, 25 göz doktorunun katıldığı bir araştırma yapmıştır. Bunlardan 1/3'ü ciddi olarak görme gücünü kaybetmiş kimselerle sürekli karşılaştığını, körlükle ilgili sorunlar konusunda bir parça bilgi sahibi olduğunu ve onlara körlerle ilgili başvurulabilecek kurumlar hakkında yol göstericilik yapabildiğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan doktorların diğer üçte birinin bu tür hastalarla sürekli karşılaşmasına karşın körlük sorunlarını fazla bilmediği ve bu hastaların körlerle ilgili başvurabileceği kurumlar ve kaynaklar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaşılmıştır. Grubun son üçte biri ise bu tür hastalarla çok seyrek karşılaştığını belirtmiştir. Hatta bunlardan bir tanesi göz doktoru olarak çalışmaya başladığından bu yana geçen 20 yıl içinde hiç kör hastayla karşılaşmadığını belirtmiştir. Rusalem 1972 sayfa 35. Kanımızca elde edilen bu sonuçlar doktorların sanılanın aksine çok az bir bölümünün göz tedavisinden sonuç alınmayınca hastalarına sonraki yaşantıda gerekli olan bilgileri yönlendirici ve aydınlatıcı danışmanlık hizmetlerini vermekte olduğunu ortaya koymaktadır. Rusalem göz doktorları arasında yürütülmekte olan rehabilitasyon hizmetleri konusunda yeterli bilgi bulunmadığını saptandığını belirtmektedir. Göz doktorlarının hastalarını yönlendirme davranışında hakim olan psikolojik etmenler bir yana, bilgi eksikliğinin de böyle bir davranışta önemli rol oynadığı görülmektedir. Körlere en yakın olduğu düşünülen bu meslek grubu arasında elde edilen bu şaşırtıcı sonuç, şöyle bir saptamanın yapılmasına olanak vermektedir. Tedavinin başarısız olduğu ve gözlerini kaybetmenin önüne geçilemeyen hastaların daha sonra alacağı rehabilitasyon hizmeti ve genel anlamda özürlerine uyum konusunda ilk yönlendirici ve hastayı daha sonraki yaşantısını hazırlayıcı önemli kimseler durumundaki göz doktorlarının körlük ve körler konusunda sağlıklı ve olumlu tutumlara sahip olması zorunludur. Göz doktorlarının körlerle ilgili rehabilitasyon ve genel olarak uyum konusunda bilgi edinebilmek için yararlandığı araç ve yöntemlerin yeterli olup olmadığına ilişkin sistematik çalışmalara ihtiyaç vardır. Bazı göz doktorlarının da rehabilitasyonun yararı ve önemi konusunda ikna edilmesi gerektiği de bir gerçektir. Ayrıca rehabilitasyonla ilgili uzmanlar, göz doktorlarının tıbbi ve mesleki rehabilitasyonla ilgili gerçekleştirebileceği rol konusunda her fırsatta onları eğitmeye ve bilgilendirmeye çalışmalıdır. Bunu yaparken yararlanılabilecek en iyi yöntemlerden birisi, rehabilitasyon uzmanlarının doktorlara hastalarının rehabilitasyonla ilgili gelişmeler konusunda bilgiler vermesidir. Rehabilitasyon konusuna iyice inanmış göz doktorları ile işbirliğinin sağlanamadığı durumda bazı hastaların düzeltici ve rehabilite edici çalışmalara çok geç girmesinin ve başka bazılarının da bütünüyle bu olanaktan yoksun kalmasının önüne geçilemeyeceği unutulmamalıdır. Rusalem 1972 sayfa 36-37. Körlere yönelik ve körlerin tutumlarına ilişkin araştırmaların yeterli ve yetersiz yönleri. Lowenfeld, kör çocuklarla yapılmış tutumlarla ilgili yeteri kadar araştırmanın bulunmadığına değinmektedir. Öğretmenlerin kör öğrencilere karşı, gören çocukların kör çocuklara karşı, kör çocukların kendi körlüğüne karşı tutumları gibi çok çeşitli çalışma yapılmıştır. Ancak Lowenfeld bu çalışmaların büyük çoğunluğunu ortaya koyduğu sonuçlar bakımından birbiriyle çelişir nitelikte ya da verilen bilgilerin bu konularda kesin kanı oluşturmaya yeterli olmadığı gibi bir düşünceye sahiptir. Ele alınan konular arasında tutumların değiştirilebilmesi de kuşkusuz yer almaktadır. Bu çalışmaları yetersiz kaldığı yönler arasında alınan örneklem itibarı ile örneğin bu araştırmalar beklenen sonuçları verememekte ya da metodolojik yönden kesin teorik çerçevede sorunları ortaya koymaktadır. Kuşkusuz böyle korulan araştırmalar zaman zaman yetersiz sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Lowenfeld 1975 sayfa 257. Lowenfeld bu yetersizliğe karşı kitapta yer verilen körlere yönelik tutumlarla ilgili araştırmalardan Siller ve diğerlerinin yaptığı gibi genel bazı pratik yarar sağlayan sonuçların çıkarılabileceğini eklemektedir. Yapılan araştırmalardan elde edilen bazı sonuçları şu şekilde sıralamak mümkündür. 1. Cinsiyet ve yaş gibi demografik özelliklerle körlere gösterilen davranışlar arasında güçlü bir ilişki bulunduğu görülmemektedir. 2. Eğitim düzeyi yükseldikçe özürlere yönelik olumlu tutumlara sahip olma eğiliminde bir artma gözlenmektedir. 3. Tutumu gösteren kişinin kişilik yapısıyla özürlü kimselere göstereceği yaklaşımı arasında bir ilişki görülmektedir. Zayıf benlik yapısına ya da otoriter eğilimlere sahip olmayla özürlere gösterilen olumsuz tutumlar arasında bir ilişki saptanmıştır. Otoriter kişilik yapısıyla özürlere yönelik olumsuz tutumlar arasında bir ilişki bulunduğu, Coven, Underberg ve Verillo'nun 1958 yılında yapılan çalışmasının bir bulgusu olarak ortaya konmuştur. Bakınız Senir olayında köylülere önderlik durumu. 4. Özürlülere yönelik tutumları konusunda kişilerin tanıdığı özürlü sayısından çok, onlarla yaşanacak deneyimlerin niteliği ve yoğunluğu önem taşımaktadır. Siller ve diğerleri 1967 sayfa 81. 5. birçok tutumun farklı özür grupları için değişkenlik göstermediği saptanmıştır. Bu gerçeğe dayanarak bir özürlü grubuna yönelik tutumların bir kısmı değiştirilecek olursa, bu değişikliğin diğer özür gruplarına yönelik tutumlarda değişmeleri hızlandırabileceği şeklinde bir hipotez ortaya atılmıştır. Siller ve diğerleri 1967 sayfa 69, Lowenfeld 1975 sayfa 257-258. Lukoff ve Whiteman 1970, körlüğe ve körlere yönelik tutumları kapsamlı olarak incelediği Körlüğe Uyumun Toplumsal Kaynakları adıyla bir kitap yayımlamıştır. Araştırmanın sonunda körlerin çevrede kendisine yönelmiş tutumlardan özürle ne şekilde uyum gösterdiği konusunda büyük ölçüde etkilenmekte olduğu tezini geliştirmişlerdir. Şu kadar ki bu tutumlar yaşamın ilk yıllarından başlayarak kişi üzerinde belirleyici etkiler yapmakta, ailesinin, arkadaşlarının, işverenin ve çevresindeki diğer insanların kendisine yönelmiş tutum ve davranışına göre kendi yaşamını düzenlemektedir. Karşılaştığı bu tutum ve davranışlar onun işlerini kendi başına görebilen ya da başkalarına bağımlı yaşayan bir kişi olmasını büyük ölçüde belirler niteliktedir. Bu araştırmacılar körlere ve körlüğe yönelik tutumları analiz etmiş ve bu tutumları belli oranda birbiriyle ilişkisi olmayan dört boyutta ele almıştır. 1. Gören kimsenin kendisi için körlüğü ne ölçüde kişisel bir gerilim kaynağı olarak görmekte olduğu. 2. Körlüğe yönelik tutum ve değerlendirmeleri körlere yönelmiş tutumlardan ayrı düşünme ve değerlendirme. 3. Kendini körlerle ilişkiye hazır hissetme. 4. Körlerle karşılıklı ilişki düşünen görenlerde oluşacak duygu derecelerindeki farklılıklar. Dipnot: Lukoff ve Whiteman, Social Sources of Adjustment to Blindness, 1970, Lowenfeld, 1971, sayfa 278. Görenlerin körlüğe yönelik tutumlarının kör kimselere yönelik tutumlarından farklı olma durumu. Bazı durumlarda kişilerin körlük olgusuna yönelik tutumları, bu durumu yaşayan kişilere yönelik tutumlarından farklı olabilir. Diğer bir deyişle körlük hakkında olumsuz yargılar geliştirmiş olduğu halde, yakınlarındaki kör kimselere bu durumu yakıştırmayarak onların kendisi gibi insanlar olduğu düşüncesinde olabilir. Bu kimseleri körlüğün dışında özellikleriyle tanıma ve değerlendirme olanağı bulur. Genellikle bu durumu kör kimsenin aile bireyleri, arkadaşları, körlerle ilgili kurumlarda çalışanlar ya da toplumun kendilerine dayattığı yargıları reddeden kimi insanlarda görmek mümkündür. Görenlerin körlüğe yönelik tutumları körlere yönelik tutumlarından nasıl farklı olabilir? Bu durumu bir örnekle açıklayalım. A, gören bir kimsedir ve körlerle olan ilişkisi köşe başlarında kendinden yardım isteyen birkaç kör dilenci, beyaz bastonuyla hızla yanından geçen ya da birilerinin kolunda bir yerlere giden körlerle birkaç kez karşılaşmakla sınırlıdır. Kafasında kitabın başından bu yana yer verdiğimiz körlüğün bir felaket olduğu, onların karanlık bir dünyada yaşadığı, acı çektiği gibi zekasının ya gözleriyle beraber zarar görmüş, bu nedenle ya zayıflamış ya da tamamıyla kuvvetlenmiş olduğu gibi garip düşüncelere sahiptir. A bir fabrikada çalışmaktadır. Bir gün çalıştığı bölüme bir kör getirirler ve onun bölümündeki işçilerle tanıştırırlar. Kör, yani B, A'nın bölümünde işçi olmuştur. Ona yapacağı işi gösterirler ve bırakır giderler. A bu işe bir anlam veremez. Körün kendisine verilen o tek düze işi yapamayacağını düşünmüyorsa bile, niye çalışsın ki? Hem ailesi, akrabaları ya da çevredeki zenginler bakamamış mı da bu B fabrikada işçi olmuş? Üstelik zavallı kapkaranlık bir dünya içinde zaten çekilmez acılar içinde yaşamaktadır. Bu yetmiyormuş gibi bir de bu zavallı insandan çalışıp para kazanması istenmektedir. A'nın kafasında işte bu tür düşünceler vardır. Zaten bir devlet büyüğümüz o zamanki Türkiye nüfusuna işaretle kendisinden iş istemeye giden körlere size 32 milyon bakamadı da mı çalışmak istiyorsunuz dememiş miydi? A'nın B'ye yaklaşımı konusunda duyguları ve gelenekten aldığı kanıları başka, içinde birlikte bulunduğu ortam başka şeyler söylemektedir. Duyguları ve gelenekten aldığı kanıları ona B'nin durumuna acıdığı, zaman zaman işe ve yemekhaneye giriş gelişte, örneğin iş aletlerini ararken bulmada, iyilik duygusundan dolayı yaptığı yardımın dışında B ile ilgilenmesine gerek bulunmadığını ve hatta B'nin üstelik görmeden kendisinin görür durumdayken yaptığı işi yapabilmesini yarattığı rahatsız edici, küçük düşürücü duygudan dolayı ondan uzak durmasını bile istemektedir. Buna karşın birlikte parçası oldukları işin bütünlüğü içerisinde onun B ile yardımlaşması, herkesle kurduğu iş ilişkisini B ile de kurması gerekmektedir. Kuşkusuz iş aksatılamayacağından A, B ile önce temkinli bir parça tedirgin olarak ilişki kurar. Zaten B, içinde bulunduğu bu yeni ortamdan dolayı yeterince yalnız ve tedirgindir. Bu nedenle A'dan gelen yaklaşım ve mesajlara cevap verecek, hatta kendisi de iletişimin sürmesi ve gelişmesi konusunda arzusunu ortaya koyacaktır. Bu şekilde başlayan iletişim geliştikçe A ve B birbirlerini daha yakından tanıdıkça, A'nın B hakkında gerçekleri, yaşam biçimi ve sorunlarını daha iyi öğrenecek ve onu zamanla farklı yaşayan ancak normal bir insan gibi görmeye alışacaktır. Bu noktada A, B'ye yönelik olarak bilgilenmiştir. Yani o kişiye ilişkin önceden tanımadığı, kendisinde var olmayan bilgileri ve gerçekleri öğrenmiştir. Zaten insanlar birbiriyle bu şekilde arkadaş olmuyor mu? Evet, B'nin gözleri görmemektedir ama halledemediği ufak tefek sorunlarında yardım edilerek her işini kendisi yapabilmekte, normal bir insan gibi yaşamını sürdürmektedir. A artık B hakkında böyle düşünmektedir. Hatta A, B'yi düşünürken artık kör olduğunu aklına getirmemektedir. Zaman zaman gözlerinin görmediğini bile unutmaktadır. A bu süre içinde B'yi tanımış ve onunla ilgili eski görüşleri değişmiştir. Gelmiş olduğu bu noktada bile körlük nasıl bir özürdür diye sorulacak olsa, A muhtemelen eski görüşlerini söyleyecektir. Çünkü çocukluğunda dinlediği bütün masallar, ana babasından, arkadaş çevresinden duyduğu bütün zavallı kör hikayeleri, sonra gelenek, bunların hepsi yanlış olamaz ki. Üstelik kendisinden önce binlerce yıldır gelişmekte olan kültürün bir parçası olmuş böyle bir gerçekliği reddetme gibi oldukça zor bir durumu bu kimseden beklemek zaten haksızlık olmaz mı? En iyisi bütün bu olumsuzluklara bulanmış bu körlük kavramını bir yana bırakarak, karşısındaki insanı yeni baştan ve olumlu özellikleriyle tanıması daha insanca ve daha çağdaş olmaz mı? B yalnızca gözleri görmeyen kendisi gibi normal bir bireydir. Ama geride çoğu dilenci uzak durulması gereken, acı çeken, karanlık dünyalarda yaşayan bir kör topluluğu vardır. B'yi tanımakla körler hakkındaki düşünceleri eğer değişmemişse bile biraz sarsılmıştır. Olsun. Yine de körler zavallı insanlardır. Bu nedenle A ile B birlikte bir yere giderlerken A köşe başına dilenen köre B'nin yanında para bile verebilir. İçinde kör sözcüğünün geçtiği bedduaları edebilir, kötü sözler sarf edebilir. Kişilerden körlere yönelik tutumlarını değiştirmeleri istenirken böyle bir yaklaşım üzerinde özellikle durulmalıdır. Ele aldığımız bu durum tutumların olumlularıyla değiştirilmesi konusunda körlere ne büyük görevlerin düştüğüne de işaret etmesi bakımından önemlidir. Ancak burada açmaz gibi görünen bir duruma değinmekte yarar bulunmaktadır. Bu kadar elverişsiz tutum ve ortamın sonucu yeteri kadar olanak sağlanmayan körler, toplumda başarılı, normal ve saygın kör bireyler olma imajını nasıl uyandırabilecektir? Bu konuya tutumların değiştirilmesiyle ilgili bölümde daha geniş yer verilecektir. Yalnız burada olumlu tutumlar elde etmenin bireye yaklaşmakla, bireyi tanımakla olabileceğine değinmekle yetinelim. Yukarıda tutumların boyutlarına ilişkin yapılan sınıflamayı sunduğumuz Lukoff ve Whiteman'ın görüşlerine ilişkin Lowenfeld, körlüğe yönelik tutumlarla kör kimselere yönelik tutumlar arasında varsayılan farkın, kullanılabilir sonuçlar verecek şekilde daha başka araştırmalarla belirgin hale getirilmesi ve mevcut bilgilerin arttırılmasının gerekli olduğu görüşündedir. Lowenfeld, 1975, sayfa 259. Körlere yönelik tutumların karmaşık ve kültürel tarihsel kökenlerine son derece bağlı olması nedeniyle sonraki bölümlerde uzun bir tarihsel inceleme sunularak körlerin tarihte nasıl algılanmış olduğu anlatılmakta, bu konuda sağlanabilmiş en geniş bilgi verilmeye çalışılmaktadır. Farklı çağlarda, farklı toplumlarda körlerin ve körlüğün algılanışına bakarak bugünkü anlayışları daha iyi kavramak mümkün olmaktadır. Çeşitli tarihsel dönemler incelenirken o dönemde yaşamış geniş kör kesimlerinin yaşam çizgisini izlemeyen, çeşitli alanlardaki başarılarıyla tarihe geçmiş ve körlerin neler başarabileceğini gösteren az sayıda da olsa öne çıkmış körlerin bilinebildiği ölçüde yaşam öyküleri sunulmaktadır. Elde edilen kaynaklar dolayısıyla bu bilgiler belli bir şema içinde sunulamamış olmakla birlikte okuyucu bu başarılı körler hakkında belli bir bilgi sahibi olabilecektir. Karanlık evreni aydınlatan yıldızlar durumundaki bu kahramanlara selam olsun. 5. Bölüm. Tarihte körler ve körlük. İlk çağlarda körler ve özürlerin durumu. Tarih öncesi dönem. Bugünkü bilgilerimize göre şimdiki insanoğlunun atalarının 1 milyon yıl kadar önce Afrika kıtasının ekvator bölgesinde yaşadığı bilinmektedir. Orta Doğu, Çin ve Almanya gibi ülkelerde yapılan arkeolojik kazılar, iki ayağı üzerine durabilen Homo erectus, Neandertal ve daha sonra ortaya çıkan Homo sapiens hakkında bilgiler ortaya koymuştur. İlk insanların tipik özelliği avcılık ve toplayıcılıkla yaşamı sürdürmeye çalışmaları ve son derece basit araç denebilecek nesneler yaparak bunları kullanmalarıdır. Bu insanların yaşam süresi yaklaşık 20 yıl kadardır ve bu 20 yılın her günü diğer insanlarla birlikte zorlu doğa koşulları içinde toplu olarak yapılan avlanmalarla geçmektedir. Bu zor koşullarda savunmasız bireyin tek başına yaşamını sürdürmesi söz konusu değildir. Av toplu olarak yapılmaktadır ve avlanacak hayvana toplu olarak yaklaşılmakla, çembere alınmakla ve böylece gerçekleştirilmektedir. Özellikle o devirlerde yaşayan dinozor, mamut gibi büyük hayvanlar çembere alındıktan sonra bataklığa doğru sürülmekte ve ancak orada öldürülebilmektedir. Zorlu bir uğraşı olmasına karşın çok büyük ve güçlü hayvanların yeğlenmesi, kuşkusuz avın sonunda elde edilecek av etinin topluluğu en azından belli bir süre yeniden ava çıkmaya zorlamayacak kadar çok oluşudur. Avcı topluluğu içinde her birey oldukça önemli ve belli bir görev üstlenmektedir. Kısacası herkese şu ya da bu şekilde yaşamak için verilen bu mücadelede görevini yerine getirmesi zorunludur. Ayrıca ilk insanlar sürekli olarak oradan oraya göç etmektedir. Avcılıkla geçinen topluluklar bir bölgede av azaldığında başka bölgelere giderek yeni sürüler, yeni av alanları arayıp bulmak zorunluluğuyla karşı karşıya kalmaktadır. Topluluğun bu sürekli göç halinde geride kalanlar, görevini yapamayacak durumda olanlar doğayla baş başa bırakılmakta, yani ölüme terk edilmektedir. Herhangi bir nedenle sakatlananlar kendisinden beklenen görevleri yapamayacağı için zaten kıt kanaat bulabildiği sürece yiyecek ve sığınağa sahip olan topluluğun diğer üyelerinin üzerine bir yük durumundadır. Bu nedenle özürlü doğan çocukların yaşama şansı yoktur. Bunlar ya ölüme terk edilmekte, belki biraz vicdan azabı da duyulsa öldürülebilmektedir. Sakatlananların bazıları da özürlerinin sonucu hastalıklara kolayca yakalanarak doğanın acımasızlığının kurbanı olabilmektedir. Tarih öncesi insan çeşitli akıl hastalıklarını ve kişilik bozukluklarını doğaüstü güçlerin, yani insanın içine giren kötü ruhların marifeti olduğuna inanmaktaydı. Diğer insanlar tarafından bu durumda olan insanların kafataslarında delikler açtığını ve bu deliklerden kötü ruhların çıkacağına inanıldığını gösteren bazı bulgular elde edilmiştir. Böyle acımasız bir ortamda üstün zekaya bile sahip olsa, vücutça özürü bulunan bir bireyin yaşama şansı bulunmazken, herhangi bir bedensel özürü bulunmayan hafif zeka özürler için yaşama şansı mevcuttu. Sürekli göçebe halinde ve kendileri için en gerekli şeyleri taşımak zorunda olan bireylerin oluşturduğu toplumların uygarlığa katkı yapması mümkün değildir. Zaman içerisinde ilk olarak Fırat ve Dicle nehirleri arasında yerleşik bir yaşama geçen insan, yavaş yavaş bazı bitkileri yetiştirmeyi, bazı hayvanları evcilleştirmeyi öğrenmiştir. Bundan daha 20 bin yıl öncesine dek göçebe koşullarda yaşayan insanın 8-10 bin yıl önce bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi öğrendiğini görürüz. İnsan bu süre içinde toprağı fırınlayarak tuğla yapmasını, demiri işlemeyi, çivi ve iğne yapmayı öğrenmiştir ve nihayet tekerleği bulmuştur. Bu arada tıp alanında ufak tefek bazı bilgileri deneme yanılma ile öğrenmiştir. Yerleşik bir yaşam dolayısıyla daha seyrek olarak hareket etmesi gereken insanın sığınak ve korunma olanaklarının artmasıyla birlikte, göçebelik sırasında asla zayıf ve özürlülere bakılamazken, daha az avlanıldığı için insanda eskiden bulunması zorunlu kuvvet ve duyusal hassaslık daha az aranır bir özellik haline gelmiştir. Böylece özürlüler eskiye göre daha fazla yaşama şansı bulabilmiştir. Hatta bazı özürlülerin köy yaşantısı içinde tamamıyla toplum için yük olmaktan çıktığı görülmektedir. Bunlardan bazıları bitki ekip biçmeye, hayvan yetiştirmeye, çömlekçilik, alet yapımı gibi işlerle uğraşarak daha bağımsız ve kendine yeter bir duruma gelmeye başlamıştır. Bu durumda olan az sayıda özürlünün yanı sıra özürlülerin çoğunluğu yine de doğanın acımasızlığıyla baş başa kalmaktaydı. Bu dönemlerde de özürün kaynağı doğaüstü güçlerle açıklanmaya devam ediliyordu. Kötü ruhlar kimi insanı kör, kimini sağır, kimini bedensel özürlü, kimini de zeka özürlü yapıyordu. Yine bu dönemde özürlerden korkuluyor ve onlardan çekiliyordu. Bunun nedeni kuşkusuz onları anlayamamalarıydı. İnsanoğlu çevresinde olup bitenleri anlamaya çalışırken, o bilgi düzeyinde açıklayamadığı her şeyi doğaüstü güçlere bağlamaktaydı. Bove, 1978. Bilindiği gibi yazılı bilgilerin bulunmadığı tarih öncesi devirlerde yaşamış ilkel toplulukların yaşam biçimi, toplumun bireyleri arasındaki ilişkiler, töreler, inanışlar vesaire konularında bilgi sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu kaynaklardan biri, dünyanın çeşitli yörelerinde varlığını yer yer sürdüren ilkel kabilelere bakmaktır. Tarih öncesi topluluklarda özürlülere ne şekilde yaklaşıldığı, onlara nasıl davranıldığı konusunda varlığını hala sürdürmekte olan ilkel kültürlere bakmak bu konuda önemli ipuçları sağlayan bir kaynak durumundadır. Evrimci bir bakış açısıyla düşünülecek olursa, tarihin çok gerilerinde yaşamış olan ilkel topluluklarda bedensel özürü bulunan kimselerin öldürülmesinin bir kural olduğu mantığa aykırı gelmemektedir. French, 1932. İlkel topluluklarda sonradan gözlerini kaybetmiş kimselerin yaşama hakkı neredeyse kör doğmuş kimselerinki kadar inkar edilmiştir. Bu davranışın gerisinde yatan nedenler hemen hemen tamamıyla maddidir. En başta gelenler yiyecek, giyecek ve barınmadır. Kişi pratik yaşantıya uygunluğu ve savaşa elverişliliği ölçüsünde değerliydi. Yaşlı, hasta ve kötürümler, hareket özgürlüğü kısıtlanmış olanlar topluma yük olarak değerlendirilmekteydi. Bu gibi kimseler çeşitli şekillerde ortadan kaldırılmış, toprağa gömülmüş, zaman zaman etleri bile yenmiştir. French, 1932. Ne var ki çeşitli kabilelerde hasta, yaşlı ve vücut kusuru bulunan insanlara karşı gösterilen davranışın birbirinden farklı olduğunu ortaya koyan kanıtlar bulunmaktadır. Normal koşullarda bazı ilkel toplulukların hasta ve yaşlılara iyi davrandığına ilişkin kanıtlara oldukça sık rastlanmaktadır. Coty, 1934. Burada belirtilmesi gereken bir nokta, ilkel toplulukların yukarıda değinilen topluluklardan ayrı olarak yalnızca bedensel özürlere nasıl davrandığını gösteren kanıtlara ender rastlanmaktadır. Bu davranış şeklini ortaya koyan ifadeler, bu tür topluluklarla ilgili çalışmalar yapmış olan kişilerin yazılarında çoğunlukla yaşlıların, hastaların, yaşam koşullarını anlatan genel ifadelere dönüşmüş durumdadır. Bu grupların yaşam koşullarını belirten böyle ifadeleri bedensel özürlere çekinceler belirtmeksizin uygulamak mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte birçok durumda bedensel özürü bulunanların da yaşlı ve hastalara gösterilen davranışlara benzer bir davranış biçimiyle yüz yüze kaldığını anlatan inceleme sonuçlarına rastlanmaktadır. Coty, Güney Amerika'da yaşayan bazı kızılderili kabilelerinde yaşlılara iyi davranıldığını belirtmektedir. Köylerde körler ve kötürüm yaşlılara çocukları tarafından bakıldığına sık sık rastlanmaktadır. Köye düşman saldırdığında, diğerleri kaçmak zorunda kaldığında, düşmanın eline düşmemesi için güvenliği düşünen grup yaşlılar olmaktadır. Bununla birlikte başkalarına fazlaca yük haline gelmiş yaşlıların öldürülebildiği de görülmektedir. Coty, 1934, sayfa 170. Coty başka bir Kızılderili kabilesi olan Fireland kabilesine gençlere yaşlarla ilgili şunların öğretildiğini belirtmektedir. Eğer bir yaşlı seninle konuşacak olursa, sıkıcı bile olsa onu dikkatle dinle. Çünkü bir gün gelecek sen de yaşlanacaksın. İşte o zaman gençler seni dinlemeyecek olursa doğrusu sen de bundan hoşlanmazdın. Eğer dışarıda yürürken yolunu bulamayan bir kör görürsen ona yardım et ve gitmek istediği yere kadar onu götür. Coty, 1934, sayfa 173. Coty ayrıca Orta Avustralya'da bir salgın hastalık yüzünden gözlerini kaybetmiş, özellikle yaşlılar arasında çok sayıda kör kimsenin bulunduğunu belirtmektedir. Bunlar ne öldürülüyor ne de kötü davranışlar görüyorlar. Bu kimseler daha çok açlığın hüküm sürdüğü toplulukların üyesidir. Ne kötü bir muamele görüyor ve ne de kaderleriyle baş başa bırakılıyorlar. Eğer bunun tersi oluyorsa belli ki orada sağlıklı kimseler bile zorla yiyecek bulabilmektedir. Kabilenin yaşadığı topraklarda rahatlıkla gezip dolaşan bu kimseler yalnızca göç sırasında başkalarının yardımına ihtiyaç duymaktadır. Coty, 1934, sayfa 25. Simmons, 1952 yılında yayımlanan çalışmasında ABD'nin Arizona eyaletinin kuzeydoğusunda yaşamış olan ve geçimini tarım ve besicilikle sağlamış Hopi kabilesinde yaşlanan bir kimsenin gününü nasıl geçirdiğini anlatmaktadır. Bu örnek birçok başka kabiledeki yaşama da örnek olacak niteliktedir. Bu kabilede yaşlanan kimse güçten düşene, gözlerinin feri sönene kadar sürülere çobanlık eder. Güçten düşünce de bağ bahçe işlerinde çalışır, çoğu zaman dinlenmek için uzun süreler yerde uzanmak zorunda kaldığında çeşitli otlar ve odun toplar. Eğer dışarıya gidemeyecek kadar yaşlanmışsa evde oturur, örgü örer, oyma işleri yapar, yün eğirir, battaniye dokur, tahta oyma işleri, ayakkabı, sandalet yapar. Bazıları görmediği halde ve yürüyemeyince yün eğirir. Hatta bu kabilede bir söz vardır. Yaşlı bir insan ömrünün sonuna kadar yün eğirebilir. Kadınlar adam akıllı güçten düşene kadar tarlada, bahçede, bağda çalışır. Ayakları yürüyemeyecek hale gelene dek odun ve su taşır, sepet örer, seramik, çanak, çömlek yapar, mısır öğütür, eskimiş elbiseleri onarır, çocuklara bakar, ev işlerini yürütür. Yapacak hiçbir şey yoksa dışarıda güneşte oturur, serilmiş meyvelerin kurumasını beklerler. Yaşlıların çoğu ölene dek çalışmayı ister. Koti, 1934, sayfa 46-47. Simmons aynı makalesinde algılama bozukluğu olan insanlarla ilgili soruna da değinmektedir. İlkel topluluklarda genel olarak yaşlanmayla gelebilen görmede, işitmede azalma, kötürüm olma gibi durumlarda olumsuz tutumlarla karşılaşıldığına işaret etmektedir. Bu tutumların sonucu bu gibi kimseler ya öldürülür ya da terk edilerek ölmeleri hızlandırılırdı. Özürlü hasta ve yaşlılara yaklaşımda birbirine coğrafi olarak farklı kabileler arasında bile farklı yaklaşımlar gösterildiğine en iyi örneği Batı Afrika'da yaşayan Bantu kabilelerinde görmek mümkündür. Batıkiler hastaları öldürüp etlerini yerler, ancak doğal şekilde ölenlerin etlerini yemezler. Gabon'da yaşayan ve o yörenin en ilkel kabileleri olarak bilinen Banaka ve Bapuku kabilelerinde yaşlı ve hastalara çok iyi davranılır. Koti, 1934. Bir başka Batı Afrika Bantu kabilesi olan Baiyaka kabilesinde olduğu gibi bazı kabileler değişik özür gruplarına değişik tepkiler gösterirler. Bunlar körlere çok iyi davranırken sağırlara hiç de iyi davranmazlar, kötürüm çocuklara çok iyi bakarlar. Bununla birlikte kabilelerin büyük bir bölümünde yaşlı ve normal olmadığı kabul edilen insanların ya öldürüldüğü ya da ölüme terk edildiği görülmektedir. Bu her iki davranış biçiminin de her durumda toplumda var olan kötülük etme duygusundan kaynaklandığını düşünmek doğru değildir. Bu durum daha çok kabilenin içinde bulunduğu yaşam koşullarının güçlüğünden, yaşamak için gerekli nesnelerin sağlanmasındaki zorlukların insanlara bu gibi aşırı davranışları göstermeye itmesinden kaynaklanmaktadır şeklinde düşünmek daha doğru olacaktır. Bir ilkel grupta güvenlik ve yaşamın idame ettirilmesi her şeyin üzerinde gelmektedir. Geri kalan bütün amaçlar bireysel yaşam gibi ikinci planda düşünülmektedir. Grubun tehdit altında olduğu her durumda bireylerin feda edilmesi gerekebilmektedir. Toplumun yaşamına en az katkısı olan ve topluma en ağır yükü oluşturan bireylerin öncelikle feda edilmesi doğal karşılanmıştır. Yaşlı, hasta ve vücutça arızalı insanlar bunun bir kural ve bu durumun yaşamın gereklerinden biri olduğunu kabullenmiş görünmektedir. İlkel kabile yaşamında kıtlık, su bulamamak, düşmandan kaçmak, salgın hastalıklar, yaşlıların, hastaların ve vücutça bozukluğu bulunan insanların terk edilmesine yol açan en yaygın nedenler arasında sayılmaktadır. 3. kaset 1. yüzün sonu. Homeros'tan Aşık Veysel'e tarihte ve toplum yaşamında körler, bilgelik mi çaresizlik mi? Mehmet Emin Demirci, 3. kaset 2. yüz, sayfa 108. Koti, yaşlı, bedensel özürlü ve daha başka arızaları bulunan insanların öldürüldüğü ve hatta etlerinin yendiği ilkel topluluklardan örnekler vermektedir. Bu tür davranış biçiminin belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmış savaşçı toplumlarda daha yaygın olduğunu belirtmektedir. Teknolojik olarak en eski ve barış içinde yaşayan ırklarda bu tür davranışlara rastlanmamaktadır. Buna karşın savaşçı toplumlarda daha karmaşık bir yapının bulunduğu dikkat çekmektedir. Savaşa göre örgütlenmiş bu mekanizma dışarıda savaşılacak bir düşman bulamadığında kendi içine yönelmekte ve zayıf unsurlarını hedef almaktadır. Bu unsurlar ya yok edilmekte ya da ihtiyaçlarıyla ilgilenilmeyerek kendi kendilerine ortadan kalkmasına göz yumulmaktadır. Schoeffler 1956 bu konuda şu görüşleri eklemektedir. İlkel toplumun zayıf unsurlarından kurtulmak için başvurduğu yol onları terk etmek şeklinde olmaktadır. Böyle kimselerin öldürülmesi adetine belli derecede karmaşık bir toplumsal yapıya ulaşmış ilkel topluluklarda rastlanabilmektedir. Böyle bir toplulukta aynı zamanda özel mülkiyet ve mülkiyeti arttırma kaygısı, gerek ailede gerekse toplumda sözünü geçirme isteği toplumsal yaşamda önem kazanmış durumdadır. Tarihsel ve toplumsal gelişim yönünden önceki topluluklar bu tür yönelişleri henüz tanımamış durumdaydılar. Schoeffler 1956 sayfa 93. Schoeffler ölüme terk etmenin yaşamak için verilen zorlu mücadelenin doğal bir sonucu olduğunu belirtmektedir. Buna karşın öldürme eylemi çoğunlukla dinsel, büyüsel bir kültte bürünmüş, bir ahlaki yasa olarak uygulanmıştır. Ortaya çıkan bir tehlikenin grubun varlığını tehdit ettiği durumlarda da bu zayıf unsurların yok edilmesi yoluna gidilmiştir. Cody yaptığı çalışmada öldürmek için başvurulan çeşitli yöntemlere, ilgili adetlere ve nedenlerine ilişkin yüzlerce gözleme yer vermektedir. Başvurulan başlıca öldürme yöntemleri arasında vahşi hayvanlara terk etme, bizzat öldürme, etini yeme gösterilebilir. Ne var ki ilkel toplulukların her durumda kötülük yapma duygusunun sonucu olarak zayıf unsurlarını yok ettiğini düşünmek yukarıda belirtildiği gibi doğru değildir. Kuşkusuz birçok durumda aşırı düşmanlık duygusu ve barbarlıktan dolayı insanlar öldürülmüştür. Bununla birlikte Güney Amerika'da yaşayan bazı kabileler yaşlı ve aynı zamanda hasta olan büyüklerine sevgilerini onları öldürmekle gösterdiklerine inanırlardı. Toprağa gömüldüklerinde onları kurtlar yiyeceğini, etleri yakınları yesin ve böylece o ölen kimse yakınlarının midesinde ebedi yaşama olanağı bulsundu. Öldürülen düşmanın zeka ve beden gücüne sahip olma ya da hasta bir akrabasının etini yemeyle onun vücudunu kendisininkine katma düşüncesinde olduğu gibi, insanları yeme uygulamasının temelinde büyü ve ritüel düşüncelerin yattığı kuşkusuzdur. Buna ek olarak birçok ilkel kabilede de akrabaların hasta hasta yaşanacak bir ömürden onları bir acıdan kurtarmak için öldürülmelerinin tercih edildiği görülmektedir. Bu gibi aşırı uygulamalara yalnızca Avrupa'dan uzaktaki kabilelerde rastlandığını düşünmek doğru değildir. Koti, Kuzeybatı, Doğu ve Orta Avrupa'da edinilmiş bilgilerin gerçeğe uygun olması durumunda çaresiz ve normal dışı bireylerin öldürülmesi ya da ölüme terk edilmesinin bu toplumlar için de pek yabancı bir uygulama olmadığı görüşüne yer vermektedir. Koti, 1934, sayfa 190. Bazı Alman ve Slav topluluklarında yaşlı ve hastaların öldürülmesi çok sık rastlanan bir adetti. Bu tür uygulamaların izlerine Orta Çağ'da bile rastlanmaktadır. Çünkü Hristiyanlık yayıldığı halde uzun bir süre çaresiz kimselere karşı bu tür sert yöntemlerin ortadan kaldırılması kolay olmamıştır. Koti, 1934, sayfa 190. İlkel topluluklarda yaşlıların rolünü inceleyen Simmons, 1945'te yayımlanan bir çalışmasında yaşlıların isteğe bağlı ya da zorla öldürülmesi uygulamasına pek çok toplulukta rastlandığı sonucuna varmıştır. Dünyanın birçok yöresinde görülen bu uygulamaya kuzey ülkelerinde daha sık rastlanmaktadır. Simmons, 1945, sayfa 239. Yaşlıların öldürülmesi uygulaması daha çok iklimi sert, toplumun göçebe olduğu ve düzenli yiyecek bulunamadığı durumlarda belirgin bir uygulama olarak kendini göstermektedir. Ancak yaşamı toplayıcılıkla, avcılıkla, besicilikle ya da balıkçılıkla sürdüren topluluklar arasında bu uygulama ender rastlanan bir durum değildir. Simmons, 1945, sayfa 240. Buna karşın belli bir yerleşik düzeni bulunan yiyecek kaynakları, tarım, özellikle tahıl üretimi sayesinde süreklilik gösteren ve geleceğinden umutlu kabilelerin yaşlı üyelerini öldürmeye daha az eğilim gösterdiği ya da kendisini ancak zorunlu hissettiği durumlarda bu eylemi gerçekleştirdiği görülmektedir. Wright, bazı toplumların dışında kalan ilkel topluluklarda normalin dışında fiziksel yapıya sahip kimselere karşı gösterilen tutumları incelediği çalışmasında bu türden 50 ilkel topluluk ve kabileden topladığı bilgileri ele almakta ve davranış şekillerinden örnekler vermektedir. İncelediği topluluklarda normalin dışında fiziksel yapıya sahip kimselere karşı gösterilen tutumları, onları benimsemekten ölüme terk etmeye, hatta öldürmeye kadar giden çeşitli davranış ve tutum biçimleri gösterildiğine işaret etmektedir. Ne var ki olumlu tutumlarla olumsuz tutumlar karşılaştırıldığında olumsuz tutumların daha yaygın olduğunu saptamıştır. Wright, 1960, sayfa 255. Hanks ve Hanks, 1948, Batı toplumlarının dışında kalan günümüzün çeşitli topluluklarında bedensel özürlerin sahip olduğu toplumsal statüyü sınıflamaya çalışmıştır. Bu kültürlerde bedensel özürlerin toplumsal statüsü 5 şekilde oluşabilmektedir. 1. Parya statüsü, bireye yardım edilmemesi, bireyin toplumun varlığına bir tehdit oluşturduğuna inanılması ve buna uygun bir statü verilmesi. 2. Ekonomik yük. 3. Hoşgörüyle yararlanmayı birleştiren bir statü. Böyle bir statüde ailenin koruma yükümlülüğünün bireyin küçük işleri paylaşmasını hoş görme şeklinde gerçekleşmesi. 4. Sınırlı şekilde toplumsal yaşama katma. 5. Aldırmama, ilgilenmeme, boş verme. Bu statüde bireyin katılımı bireyin yetenekleri ölçüsündedir. Başka bir deyişle bu beşli sınıflama bireyin ortadan kaldırılmasının gerekliliği ile toplum yaşamına katılması arasındaki değişmeleri göstermektedir. İlkel topluluklarda yaşlı ve hastalara nasıl davranıldığını araştıran Coty ve diğerleri, bu toplulukların özürlü ve körlere ne şekilde davrandığı konusunda çok az bilgi sunabilmektedir. Verilen bu sınırlı bilgilerde de körlerin temel olarak yaşlıların, hastaların, vücutça diğerlerinden farklı insanların gördüğü davranış biçimine benzer davranış gördüğü şeklindedir. Coty'nin verdiği 30 örnekten yalnızca ikisi körlerin diğerlerinden farklı muamele gördüğüyle ilgilidir. Birisinde bir kör kimseyle alay edilmekte, diğer bir örnekte bu kez kör kimseye anlayış gösterilmektedir. İlkel topluluklarda özürlülere nasıl davranıldığını inceleyen diğer araştırmacılar, körlerin de şu ya da bu şekilde farklılığı bulunan bireylerin gördüğü muameleyi gördüğünü belirtmektedir. İster yaşlı, ister hasta, isterse başka türlü farklılığı bulunan bir kimse toplumun üzerinde bir yüktür. Özellikle grup bir tehlike ile karşılaştığında toplum bu yükten çeşitli şekillerle kurtulmanın yolunu arayabilmektedir. Yaşama koşulları çok zor ve bu koşullarda körlerin öldürülebileceği düşünülürken, Eskimo kabilelerini ilk keşfedenler buralarda körlerin bulunduğunu belirtmiştir. 18. yüzyılda Ruslar Ilyushin adalarında ve Güneydoğu Alaska'da yaşayan körlere rastlamışlardır. Afrika'da yıllarca gönüllü olarak çalışmış Nobel ödülü sahibi Dr. Albert Schweitzer, Afrika'nın Fransız Ekvator bölgesinde yaşayan körlerin öldürülmediğini, ancak ilgi de görmediğini, eğer kendisine bakamayacak durumdaysa zaten kendi kendisine ölüp gittiğini belirtmektedir. Ross Kongo'da geçirdiği 18 yıl süresince benzer durumlarla karşılaşmıştır. Özürlerle ilgili buraya dek çizmeye çalıştığımız tablonun yazının bulunuşuyla başlayan tarih çağlarının başlangıç dönemlerine kadar benzer özellikler gösterdiği görüşü mantıksal olarak doğru kabul edilebilir. Eski Mısır. İlk çağlarda Batı ve Orta Doğu toplulukları arasında körlere en olumlu yaklaşımın Mısır'da gösterilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Körlerin tarihi üzerine çalışmalar yapan Ross, 1951, Karnaklı din adamlarının yoksullar ve özürlülerin refahı için oldukça kapsamlı bir program geliştirdiğini, ayrıca özürlülere bir ölçüye kadar eğitim verilmesi ve ekonomik bağımsızlık elde edilmesi konusuna bu programda yer verildiğini belirtmektedir. Kör şairler, müzisyenler, panayırlarda, eğlencelerde insanları çeşitli becerileriyle eğlendirenlerin ve çobanlık yapanların sayısı az değildi. Bunun yanında fiziksel özürlü olanlar Nil kenarında yapılan şölenlerin vazgeçilmez konuklarıydı. Bütün bunlara karşın o dönemde yaşamış müzisyenler, bilim adamları vesaire günümüzde bilinmemektedir. Mısır'da özürlü doğan çocukların öldürülmesi erken dönemlerde kanunla yasaklanmış durumdaydı. Eski Mısır'da körlerin oranı hayli yüksek görünmektedir. 4-5. Tarihçi Hesiodos bu nedenle Mısır'a körler ülkesi adını vermişti. Milattan sonra 1872'de nekropoliste ortaya çıkarılan ve milattan önce 553-550 yıllar arasında papiris üzerine yazılmış bir belgeden, o dönemde Mısır'da 20'den fazla göz hastalığının bilinmekte olduğu ve göz hastalıklarının nedenleri üzerine yapılmış çeşitli çalışmaların bulunduğu anlaşılmaktadır. Çağdaş tıbbın kurucusu Hipokrat, eski Mısır'da oldukça bilgili göz hekimlerinin bulunduğundan söz etmektedir. Ünlü eski Yunan tarihçisi Herodot, Mısır'ı ziyaret ettiğinde çeşitli göz uzmanlarıyla karşılaşmıştır. Bu hekimler örneğin bazı katarakt vakalarını tedavi edebilmekteydi. Ne var ki birçok ilkede körlüğün tanrıların öfkesiyle ortaya çıktığına inanıldığı için bunları tedavi etmenin tanrıların iradesine karşı gelmek olduğu da düşünülmüştür. Eski Hindistan. Budizmin kurucusu Buda, bütün zayıf ve şekil bozukluğu olan kimselere iyi davranılması gerektiğini öğütlemiş ve kendisi de bunu uygulamıştır. Buda, dileğinin tüm acı çeken yaratıkları korumak ve körlükle yaşayanlara ışık getirmek ve onları iyileştirmek olduğunu söylemiştir. Budist vakıf geleneği aslında tarihsel geçmişi çok eskilere dayanan bir gelenektir. Tarih öncesi temeller üzerine Buda'nın yaşadığı dönemden başlayarak eski Budist eserlerde ve özellikle Budist hükümdar Ayasoka'ya ait kitabelerde M.Ö. 3. yüzyıl vakıflarla ilgili metinler yer almaktadır. Vakıflar yoluyla toplumsal dayanışma sağlama uygulaması Hindistan'da Budizmin en yüksek düzeyine ulaştığı M.Ö. 10. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan itibaren Budizmin Hindistan'da etkisi azalmış, onun yerine Brahmanlar bu gelenek ve düşünceleri devralmıştır. Günümüzde Hindistan'da Budizmin izlerine oldukça az rastlanmaktadır. Vakıflarımız 1941, sayfa 13-16. Eski Hint Budist kralları, özellikle Kral Asoka, körlerin bakımı için tarihte ilk kuruluşlardan sayılan kurumlar oluşturmuştur. Böylece yoksul ya da fiziksel kusuru bulunanlara daha iyi hizmet götürülmeye başlanmıştır. Bazı körler gerek din dışı gerekse dinsel alanda sözlü geleneğin taşıyıcısı olma görevini yerine getirerek toplum içinde saygın çevreler edinebilmiştir. Bu sayede o dönemlerde bile Hindistan'ın her tarafında başarılı körler ortaya çıkabilmiştir. Körlere yaşama hakkının tanındığı Hindistan ve Mısır aynı zamanda körlerin dilenciliğe başladığı ilk ülkeler olarak da tanınır. Bugün bile Hindistan'ın bazı yörelerinde körlere bazı hizmetler bile bile sağlanmamaktadır. Çünkü körlerin önceden işlenmiş bir suçun cezası olarak bu duruma getirilmiş olduğuna inanılmaktadır. Eski Çin. Batıda hakim olan genel anlayışın tersine insana verilen değer ideal bir rey kavramı Orta Doğu'dan önce Uzak Doğu ve Çin'de ortaya çıkmıştır. Körlerin geleneksel uğraşı alanlarının da aynı şekilde genel olarak bu ülkelerde daha önceki bir tarihsel dönemde ortaya çıkıp geliştiği bir gerçektir. Eski Çin'de kör bilim adamları, kahinler, hikaye anlatıcıları, müzisyenlerin sayısı azımsanmayacak düzeydeydi. Ünlü düşünür Konfüçyüs müzik derslerini Şihnian adlı kör bir hocadan almıştır. Bu arada Shi Kuang adlı bir başka kör müzisyen çaldığı müzik parçalarıyla Konfüçyüs'ü dinlendirmekte, onun olağanüstü düşüncelerinin ortaya çıkmasına yardım etmekteydi. Kurt Lee 1975 eski Çin'de körlerin durumunu incelerken belki de farkında olmadan eski Türklerle ilgili bir bilgiyi eski Çin bağlamında vermektedir. Çin'de Hun hanedanlığı sırasında üst düzeyde bir devlet görevi almış bir kör olan Lu Kai, o dönemde yaşamış körlerin yaşamı üzerinde etkili olacak bazı politikaların uygulanmasına ön ayak olmuştur. Bu kör politikacının girişimleriyle körleri falcılık konusunda yetiştiren okullar açılmıştır. Yine Hun hanedanlığı sırasında daha sonra körler arasında bir gelenek haline alacak olan hikaye anlatıcısı körler ortaya çıkmıştır. Bu körler ülkeyi bir baştan bir başa dolaşırlar ve müzik aleti eşliğinde romantik hikayeler anlatırlardı. Bu sayede eski Çin'de hikayeler nesilden nesile taşınabilmiştir. Bu uğraşıyı öğretmek üzere okullar bulunduğu da bilinmektedir. Kürtli'nin sözünü ettiği Hun hanedanlığı M.Ö. 13. yüzyıllar arasında Batı Çin'de hüküm sürmüş, tarihçi Yılmaz Öztuna ve diğerlerinin verdiği bilgiye göre eski Türk Hun hanedanlığından başkası değildir. Tarihsel incelemesini körlerle ilintili tutmanın ötesine geçmediği anlaşılan Kürtli'nin sınırların ve soyların fazlaca ayrışmamış göründüğü ve kimi konuların yeterince belgelenemediği o devirlere ilişkin bilgileri kabaca Çin bağlamında vermiş olması muhtemel bir durumdur. Burada Türkler açısından önemli olan zaten körlerin tarihteki durumuna ilişkin oldukça yetersiz olan bilgiler arasında önemli bir ipucuna rastlanarak eski Türklerin özürlere ve körlere yaklaşımının ne yönde olmuş olduğunu anlayabilmiş olmaktır. Türklerin özürlere ve körlere yaklaşımı ileride ayrı bir bölümde ele alınacaktır. Çin'de müzik körlerin en çok tercih ettiği uğraşı durumunda olmuştur. Bu kimselerin pek çoğu müzik grupları oluşturmuş, o devirlerde günümüzün kahvehanelerinin yerini tutan toplanma yerlerinde, evlerde ve şenliklerde sanatlarını sergileme olanağı bulmuştur. Daha yetenekli olanlar da müzik dersi vererek geçimini sağlamıştır. Daha az sayıda kör kimse tanımış müzisyen durumuna gelebilmiştir. Bunun yanında eski Çin'de körlerin çoğunluğu yollarda dilencilikle geçinir, elde taşınan gong ve sopayla halkın dikkatini çeker, bu aletlerle çıkarılan seslerle onların cömertliğine seslenmeye çalışırdı. Körtli 1975 sayfa 4. Eski Çin'de falcılık sanki körlere bırakılmış bir uğraşı gibiydi. Çay yapraklarıyla falcılık yapmak bugün bile Çin'de hala körlerin tekelinde olan bir uğraşıdır. Chavigny. Eski Çin'de körlerin dilencilik için yetiştirildiğine ve kızların şarkıcı kızlar adıyla fahişelik mesleğini icra ettiğine ilişkin çok sayıda bilgi bulunmaktadır. Çin'in iç ve geri kalmış eyaletlerinin bazılarında şarkıcı kızların bugün bile varlığını sürdürdüğü, o yöreleri gezenler tarafından ifade edilmektedir. Enç, 1972. Körler örgütlerinin tarihini inceleyenler, ilk körler örgütü sayılabilecek örgütlenmeleri eski Çin'de rastlandığını belirtmektedir. Çoğunluğu dilencilerden oluşan körler yaklaşık 1000 yıl kadar önce daha gerilere de gidebilir, aralarında dayanışma sağlamak amacıyla bir araya gelerek tıpkı bir meslek örgütü gibi örgütlenmiştir. Böylece yalnızca körlerden oluşan yasal ve toplumsal olarak belli bir statüye sahip birçok lonca ve cemiyet tipi kuruluş oluşturulmuştur. Çin'de ortaya çıkmış zanaatkarlar işçi ve ticaret erbabının oluşturduğu çok sayıda lonca daha önceden başlayan gelişmesini orta çağda olgunlaştırmıştır. Bu loncaların amaçları devlet görevlilerinin haksız uygulamalarından kendilerini korumak ve uğraştıkları işle ilgili mesleki ve uyulması gereken düzenlemeleri yapmaktı. Eskiden adı Pekin olan ve şimdiki Beijing'de şarkı söylemeyi, insanları eğlendirmeyi ve hikaye anlatıcılığını meslek edinmiş körlerden oluşan bir lonca mevcuttu. Ana babalar kör çocuklarını yaşam boyunca uğraşabileceği bir iş öğrenmesi amacıyla bu loncaya getirirdi. Çocuk gerekli becerilerde başarılı görülürse loncada ustalık düzeyine kadar yükselebilirdi. Loncada 47 üyesini körlerin oluşturduğu 48 kişilik bir idare meclisi bulunmaktaydı. Yalnızca bu meclisin sekreterliğini yapan kimse görenlerden olurdu. Üyelerin disiplin konusu da dahil olmak üzere üyelik, hizmetler için uygulanacak ücretler ve yeni üyelerin loncaya alımı konularında lonca kendisi karar verirdi. Lonca yılda iki kez toplanır ve toplantılar saat sabah 5'lere kadar sürerdi. Matson, 1990. Eski Çin ve Tibet'in de aralarında bulunduğu kimi uzak doğu ülkelerinde özürlülük ve özürlülere olan yaklaşımın farklılığını vurgulamak amacıyla bir başka gerçeğe de değinmeden geçemeyeceğiz. Çin ve Tibet'te toplumun üst tabakalarına mensup kimseler başka birilerinin kendilerine hizmet ettiğini, işleri başkalarına yaptırdığını göstermek amacıyla kendilerini ve çocuklarını bile bile sakatlardı. Bu amaçla örneğin tırnaklar avuç içinde büyüyünceye kadar el oldukça uzun bir süre yumruk halinde sımsıkı tutulurdu. Aynı şekilde küçük ayak kadında zariflik gösterisi olarak algılandığından Çinli kadınlar daha yakın zamanlara kadar ve hatta bugün bile ayakları sımsıkı bağlanmış olarak bebeklikten itibaren büyütülür. Alt tabakalara mensup kimseler de dilencilik yaparken daha fazla acınsın diye kendilerini sakatlama yoluna giderlerdi. Gong çalarak gürültülü şekilde dolaşmak ve dilencilik yapmak, müzik ve şiirle uğraşmak, körlerin ekonomik bağımsızlık elde etmesine önemli uğraşılar ola gelmiştir. Mısır ve Çin'de rastlanan kayıtlara göre körlerin bu tür uğraşılarının M.Ö. 1500'lü yıllara kadar uzandığını göstermektedir. Körtli 1975. Kayıtlara göre eski Çin'de ünlü bir köre rastlanmaktadır. Adı Shouming olan bu kör, tarihçi ve düşünür olarak tanınmıştır. Konfüçyüs'ün öğrencisi olmuş feodal Çin'in yaşam biçimine ilişkin çok sayıda derleme yapmıştır. Yaptığı bu çalışmalardan daha sonra gelen Çinli tarihçiler geniş ölçüde yararlanmıştır. Aynı zamanda Chou Hyung-mung, Çin düz yazı edebiyatının babası olarak da tanınır. Eski İbraniler. Eski İsrail'e körlük, sağırlık, dilsiz olma ve topallık önemli sakatlık grupları olarak kabul edilir ve bunlar arasında körlüğün en kötüsü olduğu düşünülürdü. Körleri yaşayan cenazeler olarak görürlerdi. Musevilerin kitabı Tevrat'ta özürlülerden söz edilirken en başta körlük sayılmaktadır. Buna örnek olarak Tevrat'taki şu ifadeler gösterilebilir. Görmeyen gözler, işitmeyen kulaklar. Ceremya 5:51. O zaman geldiğinde körlerin gözü açılacak, sağırların duymasındaki engel kaldırılacak, topallar bir tavşan gibi zıplayacak, dilsizler şarkı söyleyecek. Ayzeyah 35:5-6. Tevrat'ta körlük en derin ve acı çaresizlik ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Ve Allah'a karşı günah işledikleri için onlara öyle bir ızdırap vereceğim ki böylece onlar kör gibi yürüyecekler. Zefanya 1:17. Bunun yanında Tevrat'ta körlükle topallığın bir arada kullanıldığı görülmektedir. Job kendi kendine şöyle der: körlere göz, topallara ayak olurum. Job 29:15. Yahudi Midraş, Tanrı körlerin gözlerini açar manzumesi üzerine şunları söylemektedir. Körlüğün getirdiğinden büyük ne bir acı ne de bir dert vardır. Midraş ayrıca bir körü taşıyabileceğinden fazla yük yüklenmiş deveyle ya da bir eşekle karşılaştırmaktadır. Yaptığı bu karşılaştırmada binici şöyle demektedir. Ona dikkat et, çünkü o ışık yüküyle yüklenmemiştir. Nasıl bir yük taşıdığını çok iyi bilirim. Hepsinden önce onu bu yükten kurtar. Çünkü buna hepsinden daha fazla yük yükledim. Dinsel Musevi edebiyatında bu ifade sık sık yinelenir. Hiçbir kaynakta İbranilerin yeni doğan çocuklarını ölüme terk ettiğine rastlanmamaktadır. Aksine çocuklar ana babaların sahip olabileceği en değerli varlıklar olarak kabul edilir. Aynı şekilde yaşlılara ve özürlülere iyi davranıldığı görülmektedir. Örneğin yaşlılık istenen ve saygı duyulan hayatın bir dönemi olarak görülmektedir. Özürlü olmanın kişinin kendisinden ya da ana babasının bir kusurundan, işlediği bir günahtan dolayı ortaya çıktığına inanılırdı. Bir kişi kör olarak doğduğunda onun ana babasının önceden yaptığı bir ahlak dışı davranıştan dolayı cezalandırılmakta olduğuna inanılırdı. Bu inanç yalnızca eski İbranilerde değil, pek çok başka toplumun uygulamalarında da rastlanan bir durumdur. Örneğin yukarıda Hindistan'ı incelerken bazı yörelerde körlere hizmetlerin götürülmemesinin altına böyle bir inancın yattığına değinilmişti. Lowenfeld'in belirttiğine göre bu inancın sonucu körler uğursuz insanlar olarak düşünülmüş olacak ki yakın bir zamana kadar örneğin Avusturya gibi gelişmiş bir ülkede anneler çocuklarına körlerin elinin değmesini hoş karşılamamış ve bunu uğursuzluk olarak görmüştür. Eski İbranilere göre eğer kişi ileri bir yaşta kör olmuşsa bu kişinin gözüyle işlenmiş bir günahın sonucu kör edilmiş olduğu düşünülmüştür. Körlere yönelik olumsuz tutumların temelinde kuşkusuz böyle bir inancın payı da olsa gerektir. İbrani edebiyatında göz ve göz hastalıklarının körlük ve körlerle ilgili konulara diğer özürler ve özür türlerine göre daha sık rastlanıyor olması, İbraniler arasında körlüğün oldukça yaygın olduğu konusunda bize ipuçları vermektedir. Körler genellikle ailelerinin ekonomik düzeyine bağlı bir yaşam sürdürmüştür. Bu nedenle durumu iyi ailelerdeki körler daha rahat bir yaşam sürerken, ekonomik yönden zayıf ailelerdeki körler genel olarak dilencilikle geçimlerini sağlamıştır. Hayır şeklinde nitelenebilecek etkinlikleri İbraniler başlatmamış olmakla birlikte, Mısırlılardan aldıkları bu geleneği bir dini görev olarak geliştiren onlar olmuştur. Bu düşünceye göre yoksul ve muhtaçlar toplumda bulunmalıdır ki insanlar hayır işleme yükümlülüğünü yerine getirebilecekleri kimseler bulabilmiş olsunlardı. Bu nedenle dilenciler toplumun her kesiminde, her kurumun önünde rastlamak mümkün olmuştur. İbranilerde körlerin hukuksal ve dinsel anlamda ne tür sorumluluklar taşıdığı konusunda tam belirgin bir uygulamaya rastlanmamaktadır. Sağırlar zihinsel özürü bulunanlar, reşit olmayan kimselerin hiçbir sorumluluğunun olmadığı bilinmektedir. Buna karşın böyle bir durum körler için pek açık değildir. Ancak bilinen bir gerçek varsa o da körlerin ve diğer bazı özür türlerinden kimselerin hukukla ve dinle ilgili kimi görevleri gerçekleştiremeyeceğine inanılmış olduğudur. Körlerin o dönemde değirmen döndürmek gibi işlerde çalıştığı bir gerçektir. Bazı körler kendilerini o denli yetiştirmiş, belleklerini o denli iyi kullanabilmiştir ki bunlara ayaklı kütüphane denmiştir. Böylece bu kimseler zekaları ve hafızları yönünden iyi yerlere gelebilmiştir. Ancak bu kimselerden isimleri günümüze kadar kalabilmiş körlere rastlanmamaktadır. Buna karşın Tevrat'ta sonradan gözlerini kaybetmiş bazı tanınmış kimselerden söz edilmektedir. İshak peygamber 100 yaşında kör olmuş, 180 yaşına kadar yaşamış, Yakup peygamber Mısır'da ileri bir yaşta gözlerini kaybetmiştir. Samson karısının kendisini ele vermesi üzerine Filistinliler tarafından kör edilmiştir. Eski İbranilerde kendini kör edenlere rastlanmışsa da bu durumun sadece eski İbranilere özgü bir özellik olmadığı ortadadır. Kendini kör edenler tarihin çeşitli dönemlerinde farklı topluluklarda rastlanan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin çekici bir kadının cazibesinden uzak durabilmek, yaptığı işe kendini daha iyi verebilmek ya da sonuçlarına utanç duyduğu bir hareketinden dolayı kendisini cezalandırmak gibi nedenler de gözlerini kör edenlere rastlanmıştır. Eski İbranilerde öğretmenlik, bilim adamlığı, hukukçuluk gibi mesleklerde çalışan körlerin bulunduğu görülmektedir. Eski Yunan ve Roma. Tarihte antik çağlar olarak bilinen eski Yunan ve Roma'da çeşitli yazarların belirttiğine göre özürlülerin büyük çoğunluğu genel toplum yaşamının dışına itilmiş durumdaydı. Toplum yaşamından dışlama iki şekilde gerçekleşmiştir. Özürlüler ya ortadan kaldırılmış ya da normal bir insanın erişemeyeceği özelliklere sahip olduğu düşünülerek ona atfedilen insanüstü bir niteliğe büründürülerek diğer insanlardan ayrılmıştır. Bu şekilde sıradan insanlar olamamış ve her iki durumda da toplumun genel yaşantısının dışına düşmüş bir yaşam sürdürmek durumunda kalmışlardır. Bu bölümde körlere bu her iki yaklaşımı eski Yunan ve Roma'yı merkez alarak tarihte genel olarak özürlü doğan çocuklara nasıl davranılmış olduğu şeklinde incelemenin yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Tarihte özürlü doğan çocuğa gösterilen çeşitli tepkiler eski Yunan ve Roma dönemi. Birçok kabile toplumunda yaşlı ya da yeni doğan çocuğun yaşayıp yaşamaması ya da ölüme terk edilmesi kararı aile reisine bırakılmış gibidir. Tarihin pek çok döneminde farklı coğrafyalarda yaşama koşullarının zorluğu karşısında aile ve toplumdaki çocuk sayısını sınırlamak zaman zaman kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Toplumun ekonomik ve savunma durumu üzerinde sorun yaratabilecek kişilerin yaşamına son verilmesi ve ileride yararlı olabileceği düşünülen fiziksel yönden uygun bireylerin yaşamda tutulması çoğu durumda gerekli olmuştur. Plutarkus, milattan sonra 46-120, her iki tarih de kesin değil, yeni doğan çocukların özellikle toplumun aşağı katmanlarındaki aileler için büyük sorun olduğunu, her yeni gelen çocuğun ailenin kıt kaynaklarına ortak olarak diğer aile bireylerinin paylarını azaltıcı nitelikte görüldüğünü düşünerek, ileride mutsuz, biçare olacak çocuklarına sevgi gösterisi olarak onları öldürmekle onlara iyilik edileceğini düşündüğünü ifade etmiştir. Normal çocukları bile bu nedenle öldürebilen kimselerin özürlü çocukları haydi haydi öldürebileceği son derece mantıklı bir çıkarsama olarak görülmüştür. Üstelik vücutça gözle görülür kusuru bulunan çocukların öldürülmesi devlete yük olunacağı düşüncesiyle yasa gereği haline bile dönüştürülmüştür. Bu uygulama eski Yunan ve Roma'da neredeyse sıradan bir uygulama olarak kendini göstermiştir. Isparta'da M.Ö. 7. yüzyılda hüküm sürmüş, Lycurgus zamanında çıkarılan yasalarla yeni doğan çocukların sistematik olarak öldürüldüğü ya da ölüme terk edildiği görülmektedir. Her yeni doğan çocuğun halkın toplandığı yere getirilmesi bir zorunluluktu. Bebek burada toplumun ileri gelenleri tarafından fiziksel uygunluk açısından ayrıntılı olarak incelenirdi. Bebeğin geleceğiyle ilgili kararı baba yerine bu yaşlı kimseler verirdi. Uygun olmadığına karar verilen bebekler Taygitos dağlarında ölüme terk edilirdi. Kuşkusuz bu uygulama çocuğu bir yerde öldürmek demekti. Atina'da ölüme terk edilmesine karar verilen bebekler kilden yapılmış kaplara ve sepetlere konarak yol kenarlarına bırakılırdı. Roma'da bu durumdaki çocuklar sepetlere konur ve Tiber nehrine atılırdı. Kilden kaplar ve sepetler çarşıda pazarda olağan bir eşya gibi satılırdı. Hatta Roma İmparatorluğu'nun kurucuları olan Romus ve Romulus'a ilişkin anlatılan efsanede bu her iki çocuk da cılız bulunarak bir sepete konarak Tiber ırmağına atılmış ve bir kurt tarafından kurtarılarak büyütülmüştür. Önceleri Roma'da 12 tabela kanunları kötürüm ve şekil bozukluğu bulunan çocukların geleceğine karar verme yetkisini babaya bırakmışken, Romulus çıkardığı bir yasayla bu durumdaki çocukların ancak 5 komşu tarafından görüldükten ve bu konuda karar verildikten sonra ölüme terk edilebileceğini hükme bağlamıştır. Romulus'un çıkardığı bu yasa yeni doğan çocukların geleceğini belirleme yetkisine sahip babanın bu yetkisini sınırlayan ilk yasa olarak tarihe geçmiştir. Böylece ilkel topluluklarda aile bireylerinden hangisinin yaşayacağı, hangisinin öldürüleceği konusunda aile reisinin başlardaki hemen hemen sınırsız yetkisi zaman içinde sınırlanmıştır. Avrupa'nın diğer topluluklarının tümü olmasa bile çoğunun bu durumdaki çocukları yaşatmamak için benzer yöntemler kullandığı kuşkusuzdur. Bütün Germen topluluklarında babanın aile bireyleri üzerine tam bir otoritesi vardı. Bu otorite kimin yaşayıp kimin yaşamaması gerektiğine karar vermeyi de içermekteydi. Örneğin eski Germen toplumlarında yaşlanan babayı büyük oğulun yakarak mı, boğarak mı ya da asarak mı öldürmesi gerektiği bir şeref sorunu olarak görülmüştür. Ayrıca köle sahipleri kör ya da topal duruma gelmiş köleleri öldürme hakkına sahip bulunmaktaydı. Avrupa'da bu tür uygulamalara gösterilebilecek tek istisna, Şöfler 1956, antik Yunan'daki Teb şehrindeki uygulamalardı. Burada yeni doğan çocukların öldürülmesi ya da ölüme terk edilmesi yasaklanmıştı. İstenmeyen çocuklar köle tüccarlarına satılmak üzere şehir yöneticilerine teslim edilirdi. Bu yolla çileli bir yaşam geçirecekleri mutlak olsa bile en azından hayatta kalmaları sağlanmış oluyordu. Eğer çocuk ailede kabul gördükten sonra kör olmuş ya da görme bozukluğu daha başlarda fark edilememişse, bu durumda dışlanmamakta, köle olarak yetiştirilmek üzere satılmamakta ve meşru bir çocuk olarak büyüme şansı bulabilmekteydi. Bu durumdaki çocuklar büyüdüklerinde genellikle dilencilikle geçimlerini sağlamak durumunda kalmaktaydı. İleri bir yaşta herhangi bir nedenle bağlı olarak kör olmuş kimselerin kaderi de pek farklı değildi. Onlar da halkın kalabalık bulunduğu panayırlarda, tapınak çevrelerinde, agora'da insanların yardımını dilenerek yaşamak durumundaydılar. Antik Yunan ve Roma'da olağanüstü kör tiplemeleri. Yunanlılar genellikle tanrıların öfkelenerek sakatladığı bir kula sonradan acıyarak başka yoldan onları ödüllendirdiğine inanırdı. Onlara göre örneğin Phineus ve Sinius kehanet yeteneğini böyle kazanmıştı. Demodokos müzikteki ustalığını da tanrıların acıması sonucu geliştirebilmişti. Homeros Odisea destanında Ulysses'in Atina'ya dönmeye uğraşırken düştüğü adanın ileri gelenleri tarafından ağırlandığı sırada güzel sesiyle kendilerini eğlendiren şarkıcı için şöyle demektedir. Tanrılar öfkelenerek onun iki gözünü elinden almıştı. Ancak verdikleri cezanın çok ağır olduğunu fark edince ona bu müzik yeteneğini ve güzel sesi bağışlayarak gönlünü almışlardı. Ench, 1972. Yunan mitolojisini inceleyen kimseler körlük ya da kör edilmiş kimselerden sıkça söz edilmesinden eski Yunan ve Roma'da çok sayıda kör kimsenin bulunduğu sonucunu çıkarmaktadır. Bu körlerin çoğunluğu yaptığı kötü bir hareket ya da kaybedilen bir savaş yüzünden gözleri kör edilmiş kimselerdir. Yunan ve Roma mitolojisi ortaya koyduğu efsanevi yetenekleriyle olağanüstü kimseler olarak tanınan çok sayıda kör kimsenin hayat öyküsü ve sergilediği başarılarla doludur. Schoeffler 1956 tarihli çalışmasına insanlık tarihinin hiçbir döneminde antik çağların dinsel ve kültürel yaşamında işlenmiş olan körlük motifinden daha sık ve çeşitli olarak ortaya konduğuna rastlanmadığını belirtmektedir. Bu körlük motifinin efsaneler, hayvan hikayeleri, toplumsal, siyasi, tarihsel olaylarla işlendiğini ifade ederek en yüksek ruhsal ahlaki düzeyden en acımasız, en kötücül tutkulara kadar tüm insan faaliyetini kucakladığını yazmaktadır. Schoeffler 1956 sayfa 94-95. Antik çağlarda körlerin durumu ve yaşantıları hakkında kapsamlı bilgi veren bazı kaynaklar mevcuttur. Bu kaynaklar arasında Kretschmer'in 1925 yılında Almanca olarak yayınladığı Körlük Bilimleri Tarihi adlı yapıtıdır. Bu kitapta antik çağlarda körlerin durumunun anlatıldığı bir bölüm yer almaktadır. Bu bölümde verilen ayrıntılı bilgiler bu alanda birçok yazar için kaynak oluşturmuştur. Bu kitap başta French olmak üzere 1932 pek çok yazar için kaynak niteliğindedir. Bir başka kaynakta ise bir tıp tarihi profesörü olan Esser, 1961 yılında Almanca olarak yayımlanan Antik Dönemlerde Körlüğün Sunuluşu, The Countenance of Blindness in the Antiquity adlı kitabında eski Yunan ve Roma kaynaklarına dayanarak çok geniş bilgiler vermektedir. Esser, antik çağlarda yaşamış 130 civarında herhangi bir yönüyle tarihe geçmiş körden söz etmektedir. Bu yapıtlarda özürlü olduğu anlaşılan çocukların öldürüldüğü ya da ölüme terk edildiği eski Yunan ve Roma'da körlük ve körlerle ilgili bir başka gerçekliğe rastlandığına vurgu yapılmaktadır. Kör ünlü ses sanatçıları, şairler ve kahinlerin sayısı oldukça kabarıktır. Hatta eski Yunan'da kör olmayan bir şair düşünmek zor gibidir. Şairlerin kendileri de şair olmak için kör olmak gerektiğine inanmıştır. Körlerin iyi kâhin olduğu düşüncesi o dönemlerde oldukça yayılmış durumdaydı. Bu şairler, sanatçılar ve kâhinler yaşamın ileri bir döneminde kör olmuş kimselerdir. Bu ünlü şair, kâhin körler geçimini öğretmenlik yaparak kazanırdı. Homeros, M.Ö. 8. yüzyıl 2. yarısı. Eski Yunan edebiyatında en güçlü ve bugün bile zevkle okunan şair Homeros'tur. İlyada ve Odise destanları günümüzün batı uygarlığının mitolojiyle karışık temellerini oluşturmuştur. Bu destanlar birkaç kez Türkçe'ye de çevrilmiştir. Doğduğu yer olarak pek çok başka yer gösteriliyor olsa da ipuçları daha çok onu Smirna'da, İzmir'in eski adı, evlilik dışı doğduğuna işaret etmektedir. Destanlardaki anlatıma bakılınca aralarında eski adıyla Dardaner olan Çanakkale civarına da geldiği ve bir süre Truva'da kaldığı anlaşılmaktadır. İhis adasında ölmüştür. Homeros adına bir şairin gerçekten yaşayıp yaşamadığı hala belli çevrelerde tartışılmaktadır. Ayrıca M.Ö. 2. yüzyılda Odisei destanının bir başka şair ait olduğu gibi bir görüş de ortaya atılmıştır. Ancak özellikle M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren bazı sanatçıların kent kent dolaşarak amfiteyatrolarda on binlerce insanın katıldığı yarışmalarda Homeros'tan parçalar okuyarak Defne tacı olan ödülü kazanmak için çeşitli yarışmalara katıldığı kayıtlarda rastlanmaktadır. Homeros'un sunuluş biçimine bakılarak şöyle bir sonuca varılabilir. Homeros gerçekten yaşamışsa onun kör olduğu kesindir ve zaten sözü edilen bu sanatçılar her durumda onu kör olarak sunmuştur. Homeros'un kör olduğunu gören en sağlam kanıt bugün Vatikan'da Musa Salonu'nda bulunan M.Ö. 450 yılında yapılmış büstüdür. Bu büste Homeros'un gözleri yumuk durumdadır. Ne var ki nasıl ve hangi koşullarda olduğu bilinmemekle birlikte doğuştan kör olmadığı, ileri bir yaşta kör olduğu sanılmaktadır. Bu konuda güvenilir bir kaynakla yer aldığı şekliyle İyon adaları olan İthaka ve Zefalonya'ya yaptığı bir deniz yolculuğu sırasında bir göz hastalığı yüzünden kör olmuştur. Homeros'un betimleme gücündeki canlılık ve kullandığı görsel öğelere bakarak en azından belli bir süre görebilmiş olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Stoeckel 1983. Eski Yunan'da yaşamış diğer bir örnek yukarıda söz edilen ünlü şair Demodokos'tur. Bu dönemlerde gözlerini kaybeden insanları tanrıların uygunsuz bir davranış yüzünden cezalandırmak için kör ettiği inancı yaygındı. Bunlara en iyi örnek ünlü kâhin Tiresias'tır. Tiresias ergenlik çağında bir gençken Pallas Athene'yi yıkanırken çıplak gördüğü için Zeus tarafından gözlerinin kör edildiği söylenmektedir. Tamiris'in bir şarkı yarışmasına yarışmayı kaybettiği için Tanrı Zeus tarafından ceza olarak gözlerinin kör edildiğine inanılmıştır. Yine Phineus Tanrı Zeus tarafından cezalandırılmıştır. Polymestor Tanrıça Hekabe tarafından kör edilmiştir. Şair Akaios arılar tarafından sokularak gözleri kör edilmiştir. Kaynaklarda yer verilen şair kahinlerden yalnızca ikisi doğuştan kördür. Bunlardan birisi Xenokritus ve diğeri Ophineus'tur. Xenokritus diğer bazı müzisyenlerle birlikte erken dönem Yunan müziğinde reform yapmıştır. Jimnastik gösterilerinde eşlik etmek üzere şiirsel müziğin yaratıcısıdır. Missenyalı Ophineus kör olarak doğmuştur ancak zaman zaman görebilmektedir. Eski Yunan'da kör filozoflar, hukuk ve mevzuatla ilgili çalışanlar ve politikacılar da bulunmaktadır. Bunlar arasında tanınmış filozof Teopras'ın öğrencisi Faleronlu Demetrios ve Kireneli Antipatros ve Eretria'dan Asklepiades sayılabilir. Antik Roma döneminde yaşamış hukukçu ve devlet adamlarının en tanınmışları şunlardır. Marcus Livius, Drusus tanınmış bir medeni haklar savunucusu ve yazardır. Marcus Livius aynı zamanda geniş kapsamlı mevzuat derlemeleri yapmış bir kimsedir. Bunun yanında Gaius Drusus ve Pontius Lippus ünlü başka kör hukukçulardır. Gaius Drusus önceleri görürken yürüttüğü çalışmaları kör olduktan sonra da aktif olarak sürdürmüştür. Appius Claudius Caecus Roma İmparatorluğu'na devlet adamı olarak en tanınmış kör Appius Claudius Caecus'tur. Caecus sözcüğü kör anlamına gelmektedir. Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış bir devlet adamıdır. Genç yaşta kör olmuş, Roma Senatosu'na girmiş, Yunanistan tarihini yazmıştır. Diktatörlük konumuna gelmiş bir siyasetçi ve demokrat olarak Roma demokrasi ve kültürü üzerine Yunan etkisini sağlamıştır. Hukuk ve kültür yaşamına çok yönlü reform getirmiş, yasal düzenlemelerle pleblerin yaşantısını iyileştirmiş, Latince düz yazı ve söylev sanatını geliştirmiştir. Ünlü Romalı söylev sanatı ustası ve düşünürü Cicero, düşünür Plutarkos gibi kimi yazar ve düşünürler onun başarılarına hayran olduğunu belirtmiştir. Ayrıca hiç kimsenin ona kör gibi davranmadığını çünkü Appeus'un aklının devletin gözü olduğunu söylemişlerdir. Özellikle M.Ö. 312-280 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nun en üst makamlarında bulunmuş ve Roma'yı yeniden şekil vermiş bir devlet adamıdır. Örneğin 280 ve 279 yıllarında meydana gelen iki savaşta Roma İmparatorluğu Kral Epirus'lu Firhus'a yenilmiş ancak kralın Roma karşısında kesin zafer elde edebilmesi için çok büyük bir zayiatı göze alması gerekmiştir. Söz konusu bu savaş günümüzde bile kimi durumlarda askeri strateji uzmanlarınca Pirhus zaferi adıyla örnek olarak gösterilmektedir. Aklıyla devletin gözü olan Appius Claudius senatoda ateşli bir konuşma yapmış ve kralın birlikleri Roma topraklarında kaldığı sürece barış anlaşmasının mümkün olmaması gerektiğini belirtmiştir. Senato bu görüşü benimseyerek krala barış anlaşmasının koşul olarak birliklerini geri çekmesi gerektiği haberini göndermiştir. Appius'un yaptırdığı iki eser bugün hala ayakta ve onun adını günümüze taşımaktadır. Bunlardan birincisi dünyanın en eski mekanik sistemle çalışan su dağıtım kanalları, ikincisi bugün bile kullanılır durumda bulunan ordu için yaptırmış olduğu yoldur. Bu yol Roma ve Yunanistan'ı birbirine bağlayan 8 metre genişliğinde ve 500 kilometre uzunluğundadır. Zamanın Romalı şairleri tarafından Longarum Regina Viarum, yolların kraliçesi olarak nitelenen bu yolun yapımıyla ve hesaplamalarıyla Appius bizzat uğraşmıştır. Via Appia adını taşıyan bu yol İtalya'nın başkenti Roma'dan başlayıp eski eğlence yerleri, kaplıcalar ve limanlardan geçerek Türkiye'ye de gemi seferlerinin düzenlendiği İtalya'nın sahil kenti Brindisi limanına kadar gelen yoldan başkası değildir. Bir başka düşünür ve yazar Cornelius Aufidius'tur. Roma'da dil bilgisi konusunda yaptığı çalışma kendisine büyük bir ün kazandırmıştır. Roma döneminde yaşamış tanınmış bir başka kör düşünür, aslen bir tarihçi olan Asconius Pedianus'tur. Gözlerini ileri bir yaşta kaybetmiştir. Körlüğüne karşın araştırma ve yazmayı sürdürmüş ve Cicero'nun eserleri üzerine 12 yıl çalışarak eleştiriler yazmıştır. Antik Yunan ve Roma döneminde yaşamış filozoflar, şairler ve diğer sanatçılar arasında kendi kendini kör edenlere de rastlanmıştır. Yukarıda değinildiği gibi o devirlerde ozanlar arasında iyi bir ozan olabilmek için kör olmak gerektiği şeklinde bir inanç yaygın durumdaydı. Demokritos. Kendi kendini kör eden antik Yunan düşünürlerinin başında M.Ö. 460-370 yaklaşık yılları arasında yaşamış diyalektik maddeci felsefenin kurucusu Demokritos gelmektedir. Büyük düşünür Lukbos'un öğrencisi olan Demokritos ilk dönem doğa felsefesiyle uğraşan en büyük antik Yunan düşünürüdür ve doğa felsefesi antik Yunan düşüncesi içinde onun tarafından en yüksek düzeyine ulaştırılmıştır. Evren ve maddenin temellerine ilişkin öngörüleri o denli gerçekçidir ki günümüzün bilimsel bulgularını bilen kimseler neredeyse Demokritos'un çağımızda yaşamış olduğu düşüncesine kapılmaktadır. Aşağıda özet olarak verilen evren ve maddeye ilişkin görüşleri kendisinden sonra yaşamış Platon ve Aristoteles'in felsefesiyle de yüzyıllar boyu ihmal edilecek ve ancak Rönesans ve aydınlanmacı dönemde yeniden gün ışığına çıkarılarak çağdaş bilimsel araştırmanın temelini oluşturacaktır. Demokritos daha o devirlerde gerçekliğin temel unsuru olarak maddenin bölünemez en küçük parçası olan atomu ve atomlar arasındaki boşluğu felsefesinin hareket noktası olarak almaktadır. Mevcut tüm cisimler atomlardan oluşmakta ve bu atomların şekil ve duruşlarına göre cisimler birbirinden farklılık göstermektedir. Çok sayıda atom bir araya gelerek sayısız ve farklı dünyanın oluşumuna neden olmaktadır. Atomlar çarpışır, birleşir ve birbirine uymak yerine belli bir süre sonra dağılma eğilimi gösterirler. Böylece dünyalar zamanla boşlukta yok olur. Demokritos'un düşüncesine göre duyu organlarının faaliyeti atomların çarpışmasının sonucunu oluşturduğu bir biçimdir. Ne var ki duyular yalnızca renk, koku ve tat gibi gerçeğin sınırlı bir yanını bize sunduğu için tam bir bilgi sağlamaz. Gerçek olan yalnızca atomlar ve boş alanlardır. Gerçek bilgi duyularla değil, düşünme ve akılla edinilebilir. Demokritos'a göre ruh maddeden bağımsız bir oluşum değil, atomlardan oluşan maddenin görünmez bir özelliği şeklindedir. Bu nedenle Demokritos'a materyalist felsefenin kurucusu denmiştir. Halkın arasında fazla görünmeyen Demokritos, siyasi çatışmalara ilgi duymamış, son yıllarını halktan uzak ve sıkıntı içinde geçirmiştir. Atina'ya yaptığı ticari seferlerle zengin olan babasının varlığını son yıllarda erkek kardeşi yönetmiş, Demokritos kendini kör etmiş ve bu nedenle halk arasında kendisine yönelik kuşkulara yol açmıştır. Tarihçi A. Gellii Notium Atticarium'un bir yazısından Demokritos'un doğada olup bitenleri daha iyi anlayabilmek, daha iyi kendini verebilmek, daha iyi düşünebilmek amacıyla gözlerine mil çektirdiğini yazmaktadır. Başka bazı kaynaklarda Demokritos gözlerine mil çektirmemiş, mercekten yansıyan ışığa bakarak gözlerini kör etmiştir. Diğer bazı kaynaklar ünlü düşünürün akli dengesini kaybetmesinin sonucu bir bunalım anında gözlerini kör ettiğini ileri sürmektedir. Demokritos'tan başka o devirlerde kendini kör edenler de bulunmaktadır. Milattan önce 300'lü yıllarda yaşamış ünlü astronomi bilgini ve coğrafyacı Eratosthenes, yaşlılığı sırasında yaklaşan körlüğünü kabul edememiş ve aç kalarak ölmeyi tercih etmiştir. Körler antik trajedyaların aynı zamanda alışılmış tipleri haline de gelmiştir. Bu trajedyalardaki tiplemelerin en önemlileri Oidipus, Tamiris, Phönix vesaire sıralanabilir. Bu tiplemeler arasında belki de en ünlüsü Oidipus'tur. Oedipus seviştiği kadının annesi olduğunu fark edince kahrından ve utancından gözlerini kör eder. Çünkü gözlerini kör etmekle kendini ölümden daha ağır bir cezayla cezalandırdığını düşünmektedir. Freudçu psikolojide aşırı anneye bağlılık olarak özetlenebilecek erken çocukluk dönemi komplekslerinden Oedipus kompleksi adını bu olaydan almaktadır. Antik Yunan ve Roma'da körlerin toplumsal yaşantısı ve sosyal güvenliği. Eski Yunan ve Roma'da körlerden çok söz edilmesinden bu ülkelerde kalabalık bir kör topluluğunun bulunduğu sonucu çıkarılabilir. Yaygın göz hastalıklarının yanı sıra bu kalabalık kör topluluğunun büyük bir bölümünü herhangi bir nedenle gözleri kör edilmiş insanlar oluşturmuş olmalıdır. Bu dönemlerde birçok kimse kaybedilen savaşlarda esir düşmüş ve galip gelenler tarafından gözleri kör edilmiş askerlerdir. Esser, körlerin geçimlerini sağladıkları işler arasında ses sanatçılığı, şairler, kâhinlik, hukukçuluk, devlet adamlığı, filozofluk, öğretmenlik gibi işlerin yanında kimilerinin de madenlerde işçi olarak çalıştığını belirtmektedir. Maden ocaklarında tek düze işler yapmakla, çarkları çevirmekle, su tulumbalarında dolap ve değirmen döndürmektedir. Eser 1961 sayfa 106. Gerçekçi bir bakış açısıyla belirtmek gerekirse, körlerin sosyoekonomik durumu eski Yunan'da Roma'dakinden bir parça daha iyidir. Bu noktada zamanının oldukça ilerisinde bir uygulamayla Atina'da körlerin kimi durumda özel kolaylıklardan yararlandığını belirtmek gerekir. Sözü edilen uygulama M.Ö. 639-559, her iki tarihte kesin değil, yılları arasında hüküm sürmüş ünlü kanun adamı ve islahatçı Solon, savaşta yaralananlar ve sakat kalanlar için bir sosyal yardım uygulaması başlatmıştır. Başlangıçta bu yasa savaşta gözünü kaybeden veya sakatlananlar için uygulanırken, sonraları herhangi bir nedenle özürlü hale gelen sivilleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.